Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili seyirciler, değerli dinleyenler, Radyo Gold'de ve Ortak Yayın YouTube'da sizlerle beraberiz. İlfan 25 ile birlikte saat 12 ile 14 arası Radyo Gold'de tüm gündemi, haberleri, detayları, istihbaratları sizlerle paylaşacağız. Sizler için yorumlayacağız ve sizlere aktaracağız. Ali Naci Küçük'ün ailesi küçük bir influence ağ geçirdiler. Biliyorsunuz son dönemlerde ciddi anlamda salgın, ben de yaklaşık 10 gün önce olmuştum, bir hafta yatırıyor. Onlara da acil şifalar diliyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. İrfancığım hoş geldin.
Hoş bulduk. Ali Naci'ye buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sırayla dönüyor.
Sırayla dönüyor ama enteresan bir hastalık. Anormal bir halsizlik. Evet. Boğaz ağrısıyla başlıyor. Ve 2-3 gün böyle kamyon çarpmış gibi oluyorsun. Enteresan. Allah acil şifalar nasip etsin. Dilersen yabancı kuralı yine değişti. Türkiye'de biliyorsun 2-3 senede bir yabancı kuralı değişiyor. Son 10 senede herhalde bir 5-6 defa değişmiştir. Maalesef Türkiye'de hiçbir plan yok. Yeni bir federasyon başkanı geliyor. Kural değişiyor. Sonra o gidiyor, başkası geliyor, yine kural değişiyor. Kulüpler bastırıyor, değişiyor. Garip garip şeyler oluyor. İşte kritersiz 11 tane ilk 11'de yabancı futbolcu oynatma kuralı bence çok saçma. Ha, kriterli yaparsın, yabancı sınırını ortadan kaldırırsın. Yani ilk 11 değil de istediğin kadar bulundur kardeşim, ama işte altyapıdan belli sayıda çıkarma, ilk 11'de oynatma zorunluluğu, işte kulübede belli bir sayıda yerli oyun oturtma zorunluluğu yaparsan problem değil.
Ama bir ara vardı Atakan, yani kaldırdılar aslında. Normalde bir önceki yabancı yani bir önceki kuralda şey vardı. Altyapıdan yetişen en az bir tane oyuncu oynama zorunluluğu vardı. Belli bir sene sonra bunun ikiye çıkarılması gerekiyordu ama onu kaldırdılar.
Ben kulübede oturmaktan ziyade
yok ilk 11 oynama zorunluluğu.
İlk 11 oynatma zorunluluğu gelmeli ama şöyle de olmalı. Mesela naklen yayın gelirlerinin misal %5'in altyapıya aktarma zorunluluğu da gelmeli. Ya da tesisin herkesin altyapı tesislerinde belli saha, belli kriterler olması lazım. Misal 4 tane çim saha, işte 2 tane suni çim, 1 tane futsal gibi.
Çok güzel ama bunu Türkiye'de uygulayabilecek kaç tane kulüp var?
Yapacaksın abi ya, biraz eğildim mi hemen futbolcu çıkıyor ya.
Tabii aslında çok doğru diyorsun ama şimdi baktığın zaman Türkiye'de saha zeminlerini biz doğru düzeltemiyoruz. Yani Türkiye'de kaç tane saha, yani Süper Lig'de mücadele eden takımların sahalarına bakıyorsunuz neredeyse toprak sahada oynuyor gibi, yani çok kötü zeminlerde oynuyor.
Hatta ben şöyle bir düşüncedeyim yıllardır. Samandıra tesisleri, Nevzat Demir tesisleri, Florya Metin Oktay tesisleri. Üçünü de altyapılara vereceksin. Alt takımları taşıyacaksın.
Zaten öyle proje var Fenerbahçe'de ama daha henüz şey yapılmadı, yani temeli atılmadı. Bütün hem A takımı hem de altyapıyı Maltepe'deki araziye taşıyacaklardı. Ama bir temeli atılmadı ama arazi alındı. Fenerbahçe'nin. Yani
düşün, Beşiktaş'ta Fulya tesislerinde bir tane büyük suni çim var. Sahayı ikiye bölüyorlar, antrenman yapıyorlar. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce ben bir gün maç izlemeye gittim. Gökhan Keskin'le maçı izliyorum. Baktım halıda yırtıklar falan vardı. Ya dedim ki abi, burası Beşiktaş kulübü ya, böyle bir şey olabilir mi yani? Ve oralardan öyle ya da böyle Semihler falan çıkıyor abi ve çocuk Kunagora gibi yani.
Evet, çok çok çok iyi.
Büyük futbolcu olacak ya. Ya son 3 maçta 4 gol, bilhassa 18 yaşında ayakları bu kadar yere sağlam basan, işte hani topu kırıyor derler ya böyle. Topu kırdı ilk golde.
Şöyle söyleyeyim, ikili mücadeleler de düşmüyor oyuncu.
Düşmüyor.
Yani dişe diş bir mücadele sergiliyor. 18 yaşındaki bir futbolcu için gerçekten önemli.
Bir metre geriden gelip önüne geçip gol attıracak ya.
Gelişimini sürdürürse, bu şekilde devam edersek Beşiktaş için çok önemli bir kazanç olacak. Artık Türk milli takımında aslında hep söylüyorduk, golcüye ihtiyacı var takımının. İşte bir tane golcü
çıktı. 18 yaşında.
Yani şimdi baktığın zaman Arda Güler 17 yaşında Real Madrid'e gitti. Şimdi bakıyorsun Semih çıktı şimdi Beşiktaş'ta. Umarım
Kenan orada, Yıldız var.
Kenan Yıldız var. Yani bak aslında milli takımdan da forvetler gelmeye başladı şimdi.
Tabii tabii.
Kardeşim, Semih'le Kenan Yıldız var şimdi. Ya,
inanılmaz. Evet. Yani şimdi bakıyorsun İsmail Yüksek geldi. İşte Ferdi geldi. İşte Salih var, Salih Özcan, Orkun Kökçü var, Hakan Çağlanoğlu var.
Arda Güler var.
Arda Güler çıktı. İşte
Kenan Yıldız
geldi. Şimdi Semih geliyor. Öbür tarafta Cengiz Ünder var, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu. Enteresan çok, bir yani, milli takım ön tarafı oldu.
Milli takımın çok çok inanılmaz bir jenerasyon yakaladı yani.
Evet.
Gerçekten. Yani bu jenerasyon belki üst üste 3 tane şampiyonayı oynayabilecek jenerasyon var.
Evet.
Yani üst üste yani hiç bozmadan bu jenerasyonu birlikte oynarlarsa üst üste 3 jenerasyonu birlikte geçirebilecek bir takım var. Aslında şeyi de söylemedim. Mesela Sivas Spor'dan Avrupa'ya transfer oldu. Yine altyapıdan işte en son Sivas Sporlu futbolcu Yunus Emre Premier Lig kulübüne transfer oldu.
Evet.
Yani kimsenin gündeme getirilmediği veya bilmedi. Yani Sivas Spor'da oynuyordu ama çok fazla gündeme gelmiyordu. Şimdi direkt hiç Süper Lig görmeden oyuncuyu Premier Lig kulübü transfer etti. Yani geliyor aslında yetiştirdiğin zaman altyapıda önemli yetenekler var.
Yani geliyor yavaş yavaş geldi. Ve acayip de mutlu ediyor ya. Böyle genç çocuklar çıkıyor ya. Böyle mesela Juventus maçını dört gözle bekliyorum. Dün mesela Real Madrid maçı baktım. İlk 11 yok Arda olsaydı maçı izleyecektim.
Son 10 dakika girdi.
Girdikten sonra 3-3'den 5-3 oldu maç. Evet. Böyle abi Real Madrid'de çok önemli oyuncular var ya. İnanılmaz.
Ama işte orada mesela Arda'nın oynaması da çok önemli.
Yani... Ve pamuklara sarmışlar ya Arda'yı. Öyle koruyorlar yani.
Evet.
Ya acayip mutlu etti beni ve o gol sevinci, Arda'nın sevinci, üzerine atlıyorlar birbirlerini falan. Acayip mutlu oldum.
Çok önemli bir şey. Ya şimdi oraya transfer oldukça yani böyle genç yetenekler Avrupa'ya transfer oldukça Avrupa kulüplerinin gözü de Türkiye'deki altyapılara yöneliyor. Ve artık gerçekten daha A takıma yükselmeden artık Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutları altyapı maçlarını izliyor. Oradan oyuncuları görmeye başladılar.
Evet. Yani
bunu ilerleyen süreçte çok daha fazla oyuncunun yurt dışına transfer olacağını göreceğiz biz.
İnşallah yani bu beni çok mutlu ediyor ve oyuncular iyi kulüplerde, iyi seviyelerde antrenmanlı ve maça çıktığı zaman da çok mutlu oluyorum. Yani şimdi Arda Güler sürekli oynamaya başlarsa, Kenan sürekli oynamaya devam ederse inanılmaz bir seviyeye gelecekler ve şampiyonada bize çok büyük katkı sağlayacaklar.
Kenan'a mesela Fenerbahçe istedi. İyi de bonservis de verdi ama kiralamak istedi. Satmadılar. Yani oyuncuyu kesinlikle vermek istedi.
Gelmesin abi.
Hayır, söyle söyleyeyim.
Türkiye'ye gelmesin.
Oyuncuya ne kadar önem verdiklerini. Tabii. Adamlar onu planlamasını yapmışlar. A takım oyuncusu olarak görüyorlar zaten.
Önümüzdeki 3 sezon uygulanacak kural. İlk 11'de yabancı sınırı yok. 11 oyuncu da yabancı olabilir.
12'ye düşüyor. 14'ten
12'ye. En fazla 12 yabancı olacak. En fazla 26 oyuncu kaydedilebilecek. 14 yerli amiri takımda oynayabilen diye bir şey açmıştı. Onu anlayamadım. Yani amiri takımda oynayabilen 14 yerli ne demek abi?
Amiri takım oynama şeyi olan, yükselen yani seviyesinde olan bir oyuncu olacak herhalde.
Amiri
takım kriterlerini taşıyan oyuncu.
Ha, taşıyan yani sonuçta o seviyeyi nereden şey yapacaksın?
Amiri takım oynama kriterlerini taşıyan
tabii.
Oyuncu.
14 yerlinin en az ikisi kulüpte yetişmiş olacak.
Ha, onu demiş altyapıdan.
14 yerlinin en az 5'i Türkiye'de yetişmiş olacak. Ya tamam kriterler ama bir tane de ya da her sene bir tane altyapıdan çıkan oyuncu da 11'de oynasa en az 5 sene yaparlarsa bunu daha da fazla futbolcu çıkar. Tamam iyi bir jenerasyon yakaladık milli takımda çok mutlu ediyor bu bize. Ama böyle bir iki tane doğru kriterle böyle 8-10 tane daha üst düzey oyuncu çıkabilir. Yani bak Semih diye çocuk Beşiktaş kriz olmasa işte Abubakar kadro dışı olmayacaktı. İşte Muleko oynuyor olacaktı vesaire birçok oyuncu kulübede olmayacaktı. İşte Afrika Kupası var. O oyuncular burada olacaktı. Beşiktaş zirveye oynasaydı Semih'i oynatmayacaklardı.
Bazı krizlerde fırsat doğuruyor işte.
Evet. Yani bu çocuk son 3 maçta 4 gol 1 asist yaptı. Gurur duyuyoruz. Ne diyorsun bu yabancı olayına?
Yani ben çok mantıklı bulmuyorum açık söyleyeyim. Zaten federasyon da şimdi gider ayak bir federasyonun bu kararı alması ve 5 yıllık bir plan yapması bana da enteresan geliyor. Hani diyorlar ki hani federasyonun ömrü kısa. Genel kurul süreci de var herhalde büyük ihtimalle. Önümüzdeki süreçte bir genel kurula gitme ihtimali söz konusu federasyonun. Ömrü kısa olan bir federasyonun uzun vadeli bir plan yapması da bence mantıksız. Senin dediğin gibi sürekli değişen bir şey var. Belki yeni federasyon gelecek, bu kuralı yine uygulayacak.
Hayır, bir de şöyle bir şey var, lafını kesim, özür dilerim. Beşiktaş'ta gelecek sezon 15 yabancı futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.
Fener'de de 16.
Sen adama diyorsun ki 3 tanesini kov. Tazminat ver diyorsun.
Evet.
Zaten kulüpler batık. Galatasaray'da 13 tane yabancı futbolcunun sözleşmesi devam ediyor gelecek sene. Fenerbahçe'de senin söylediğin gibi 16 tane oyuncunun.
16.
Ya inanılmaz. Yani Fenerbahçe diyorsun ki kardeşim sen 4 tanesini gönder. Nasıl göndereyim? Gönder abi, tazminatını ver, gönder diyorsun.
Şimdi kulüplerin hepsi uzun vadeli planlama doğrusunda hedeflerini yapıyor. Şimdi 14 yaptın. Şimdi bunu bence kulüplerle bir konuşmalar oldu mu? Hiç zannetmiyorum yani. Bunlar kendi kafalarına göre herhalde aldılar kararları. Kulüplerle bir konuşmalar olsa, yani dediğim gibi 16 yabancısı var Fenerbahçe'nin şimdi. Beşiktaş'ın da devam ediyor. Bunları, bu oyuncuları nasıl göndereceksin?
Yani Galatasaray'ın işi kolay. Galatasaray bir tanesini sattığı zaman
kuralı uyuyor.
Kuralı uyuyor. Sen Beşiktaş 3 tane göndermesi lazım, satması lazım. Senin 4 tane göndermen lazım. Bir de yani sende bir de şimdi bazı oyuncular var. Mesela Tadic'i nasıl göndereceksin? Ceko'yu nasıl göndereceksin? Buna belli bir yaşı almış. Ancak Arabistan'a falan da belli ama acayip yaş almış bu oyuncular bunlar. Ya inanılmaz ya. Yani federasyon sormuyor abi kulüplere.
Zannetmiyorum. Ben hiç sorduğunu düşünmüyorum. Kararı alınıyor.
Mesela bak 2025'te Fenerbahçe'de 2 4 6 oyuncunun mukavelesi bitiyor. Bu kuralı 2025 yapacaksın. Bakıyorum Galatasaray'da 2025'ler var, 2026'lar var. Beşiktaş'ta da bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 2025 var. Abi 2025 yapacaksın bu kuralı o zaman. Kulübede soracaksın ya.
İyi de bir kulübe yarıyor.
Herkes öyle yazmış zaten altta. Yine Galatasaray'a yaramış diye. Ya ama ya hakikaten yine ayıp ya. Yani sor abi kulüplere. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'sun. Türkiye'deki takımların federasyonu'sun ya. Bir sor, de ki kardeşim biz 2 senede bir kural değiştiriyoruz. Yine değiştireceğiz ama ne zaman değiştirelim diye bir sor yani.
Acaba Kulüpler Birliği'nin görüşü alındı mı mesela? Yani kulüplerle konuşuldu. Kulüpler Birliği bir görüş bildirdi
ya
mi?
Ya büyük skandal ya. Ya bir daha vallahi bir ya böyle bir şey olabilir mi ya İrfan ya?
Çarşamba günü normalde Türkiye Futbol Federasyonu bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Ve bu toplantıda Sayın Mehmet Büyükeşi'nin istifa etme ihtimali olduğu söyleniyordu. Sürpriz bir karar çıktı. Bugün açıklama, Perşembe günü yabancı kuralını değiştiriyorsun ve 5 yıllık bir plan yapıyorsun.
Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya?
Çok çok çok büyük skandal. Ya ama biz artık ben
dinamit koy daha iyi abi.
Ben şöyle söyleyeyim. Ben de artık hiç şaşırmıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği hiçbir karara şaşırmıyorum. Yani biz inanılmaz derecede yani Türk futbolunu zaten bu dönemde dibe vurmuş durumdaydı. Bakalım daha ne kadar dibe vuracak, hep birlikte göreceğiz.
Ya inanılır gibi ya. Bak planlama nasıl yapılır biliyor musun? Açıklarsın kuralı. 5 yıl sonra başlatırsın.
Bunu dersin ki 2 yıl sonra yapalım dersin. Yine kulüplere bir imkan tanısın. 5 yıl da değil 2 yıl sonra dersin. Yani kulüplere biraz zaman tanımış olursun. Orada çünkü sen bunu geleceksen uyguladığın zaman Fenerbahçe'nin 16 yabancı oyuncusu var. 4 tanesini göndermek zorunda. Evet. Bu oyuncularla sözleşmem var. Bağlayıcı sözleşmem var. Şimdi bu oyuncuları bonservis bedeliyle kadroya katmak isteyen kulüp de senin göndermek zorunda olduğunu bildiğin için yani o rakamı vermek istemez veya daha ucuza almak ister veya bedelsiz olarak oyuncuyu kadroya katmak ister. Sen oyuncularını aslında bir nevi de kulüplere de çok zor durumda bırakan bir karar bu.
Bir de galiba 2 yıl sonra da o 11 yabancı iniyor galiba.
11 yabancı
iniyor. Tamam, ona sıkıntı yok bak. 11 yabancı bulunduruyorsun ya. 11'ini oynatırsın, zaten sakatlık oluyor, ceza oluyor. 3-4 tane yerli zaten oynayacak. Sıkıntı değil. Ha, bir iki tane de altyapıdan kriter getirirsin, eyvallah. Ama sen bu kuralı 2025-2026 yapsaydın doğru bir şeydi.
Evet. Bana göre de şey olmaması lazım. Yani bence hiç kriter olmaması lazım. Yabancı kuralı serbest olması lazım. Yani.
Hayır, serbest olmalı ama şey kriter olmalı. Yani
şey kriter olmalı. Mesela
mutlaka ki, yerli ve altyapı kriteri olacak
yerli,
abi.
Yerli kriterini getirirsin. Vardı, kaldırdılar. Mesela uyuyordu aslında Fenerbahçe'ye. Mesela Arda Güler'in o sezonda Arda Güler transfer olmadan önce o sezonda kriter vardı. Altyapıdan bir tane oyuncu
ilk 11'de
oynama kriteri vardı. Bir sonraki sezonda bu ikiye çıkacaktı. Fenerbahçe bu uyuyordu. Mesela Arda Güler uyuyordu mesela. Arda Güler'i oynatabilirdi Fenerbahçe. Ama kriteri bir anda kaldırdılar.
Bak, o kriter de şöyle olmalı. Onu da yapmalı ama onu da 2025 ya da 2026 yapmalı evet. Ki
altyapıdan geldi.
Hay takımlar da altyapıya şey vermeliler. Yani ya der ki adam sana kardeşim yaptın ama benim altyapımda şu anda A takımında oynayacak seviyede oyuncu yok. Yani bana 2-3 yıl ver ki ben ona göre eğileyim, ona göre ağırlık vereyim, ona göre eğiteyim ya da yoksa 14, 15, 16 yaşlarında bir iki tane çocuk transfer edeyim altyapıya, onları A takıma çıkarayım desin, anladın mı? Ya o da günlük olmasın yani.
İşte bizde her karar günlük alınıyor Atakan, yani o yüzden bu yeni yönetim, şimdi yeni bir yönetim geleceği söyleniyor. Yeni yönetimle birlikte belki bu karar da değişebilir yani.
Ya inanılmaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka gibi. Hayır,
şey beklerken yani Mehmet Büyükekşi'den görev bırakması konusunda tam tersine adam yabancı kuralını yani 5 yıllık bir kural açıklaması yaptı.
Ya inanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz ya. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Şu inanamıyorum yani. Sen gelecek sene itibariyle kural değişiyorsun. Adam Fenerbahçe 4, Beşiktaş 3, Galatasaray 1 oyuncusunu nasıl gönderecek? Galatasaray hadi birisi gönderebilir, satabilir vesaire ama Fenerbahçe 4 tane oyuncusunu nasıl gönderecek abi? 2025 yap. Bak 6 tane oyuncusu 2025'te bitiyor Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın 8 tane bitiyor. Ona göre ayarlarlar, planlama yaparlar.
Ya şey de olur işte, dediğim gibi bonservis bedeliyle de satabilirsin bazı oyuncularına. Ama senin göndermek zorunda olduğunu bilen kulüpler bunları sen bu teklifle gelmez sana.
Şimdi şöyle bir şey var. Sen 4 tane oyuncunu elden çıkarmak zorundasın ya.
Evet.
Abi şimdi sen transfer de yapacaksın ama.
Evet.
Bu sefer ne olacak? 6-7 tanesini çıkarıp 3 evet. tanesini ilk 11'e yapıp 4 tanesi elden çıkarman lazım. Yani çok zor Fenerbahçe'nin işi.
Evet evet çok zor.
Beşiktaş'ın da zor. 3 tane çıkaracak. Zaten 4 tane 5 tane transferde ihtiyacı var 5 yaşın. 9 tane oyuncunun sirkülasyonu demek bu.
Fenerbahçe mesela yerli kadrosu anlamında çok güçlü bir kadroya sahip. Ama senin de bahsettiğin gibi yabancı anlamında elinde o oyuncuları çıkarmak zorunda kalacak. Evet. Şimdi ona göre de planlama yapıyorsun. Şimdi Fenerbahçe devre arasında transfer yaptı. 2 tane yabancı oyuncuyu daha getirdi Fenerbahçe.
Evet.
Şu andaki yabancı oyuncu sayısı Fenerbahçe'nin sözleşmesi devam eden 18'e çıktı. 16 da değil yani. Yani şu anda 18. Mevcut 14'e indirmesi için Fenerbahçe'nin 4 oyuncusunu göndermek zorunda.
Evet.
Dolayısıyla bazı oyuncularını belki kiralık gönderecek ama gelecek sene işte diğer kulüplerde kiralık olarak forma giyen oyuncular da döndüğü zaman bu rakam daha da artacak. Ama dolayısıyla işi çok daha zor olacak.
Oyuncunun eli kuvvetli abi. Evet. Adam der ki kardeşim ben gitmiyorum der. Bana zaten ne der? Ya da ben kiralık gidiyorum, ben 3 milyon euro isterim. Kulüp bana gideceğim kulüp 1,5 böyle 1,5 siz karşılayın der.
Çok zaten kulüpte hani oyuncular gittiği kulüplerde maaşını istiyor. Oyuncuyla anlaşıyorsun. Kulübünün yarısı veriyor. Yarısı veya büyük bir oranda evet. kendi kulüp karşılıyor. Bu gerçekten kulüpleri çok zora sokacak bir karar. Hep birlikte göreceğiz bakalım ne kadar sürecek bu karar. Yani bunun arkasında ne kadar duracaklar.
Ya inanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz. Ne diyorsun son Fenerbahçe'nin galibiyetine 7 tane attı.
Fenerbahçe yani şöyle söyleyeyim çok yani coşkulu ve arzulu başladı maça. Ve rahat bir galibiyet aldı. Aslında burada da söylemiştik Fenerbahçe'nin yeneceğini yani tahmin etmiştik. Çünkü Konyaspor'da çok önemli eksikler vardı. İşte son Galatasaray derbisinde savunmanın önemli ismi sarı kart cezası durumu düştü. Fenerbahçe maçında oynamadı. Yine iki oyuncusunu kalecisi ve en etkili yani en golcü isimlerinin kadro dışı bırakılmıştı Galatasaray derbisi öncesi. Dolayısıyla çok önemli eksikler vardı. Fenerbahçe'de de Fred döndü. Fred'in dönüşü işte cezalı oyuncular Fred İrfan Can Kahveci dönünce de Fenerbahçe eski görüntüsüne de ulaştığını söyleyebiliriz ve yani her organizasyonda gol atıyor Fenerbahçe çok şimdi işte neden işte yorumlar yapılıyor neden Konyaspor Fenerbahçe'ye işte Fenerbahçe karşısında daha defansif oynamadı diye. Ama bakıyorsunuz aynı istatistikler var ama Fenerbahçe daha fazla gol atmış. Hatta şunu söyleyebilirim. İlk yarı 5-0 bitti. Fenerbahçe biraz frene basmasa bu daha farklı bir, belki tarihin en farklı galibiyetlerden bir tanesini alabilirdi ki Szymański'yi, Dzeko'yu oyun dinlendirme amacıyla oyundan aldı teknik direktör İsmail Kartal. Sonra işte İrfan Can Kahveci oyundan aldı. İşte King'i oyundan aldı. Bunlar da işte gelecek hafta içerisinde yoğun maç fikstüründe oyuncuların da rotasyona tabi tutmak için alınan kararlardı.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, yeniden birlikteyiz. Evet, Fenerbahçe'nin Konyaspor zaferine farklı galibiyetini konuşuyordum. 7 gol attı, 7 birlik farklı bir galibiyet. Dzeko'nun üstün oyunu, Szymański'nin iyi oyunu, Szymański'nin Velkaçlar'la içeri girip çok klas vuruşu, çok konuşulan bir goldü. Oradan devam edelim istiyorsan.
Evet, yani Dzeko hat-trick yaptı. Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'de maçın yıldızı kim diye sorarsanız aslında maçın yıldızı takım halinde olduğunu söyleyebiliriz aslında. İsmail Kartal'ı da tebrik etmek lazım. O da yani rakibi çok iyi analiz etmiş ve dediğim gibi biraz daha Fenerbahçe yani ilk yarıdan sonra vitese basmamış olsaydı yani çok daha farklı bir skorla sahadan galibiyetle ayrılabilirdi. İrfan Can Kahveci işte Cengiz'den işte herkes maç sonrası maç öncesi İrfan Can Kahveci tercihini gördüğünde Cengiz neden oynamıyor eleştirilerini yapmıştı ama hocaya aslında burada da en doğru kararın aslında oyuncularla birlikte olan ve en doğru kararın hocanın vereceğini net bir şekilde gördük. İrfan Can Kahveci de gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Szymański zaten 9 golü var orta saha oyuncusunun. Ve 7 asist yapmış aynı zamanda 2 gol 2 asist 1 golle takımına katkı sağladı. Sonradan oyuna giren oyuna dahil olan Başuay'ı da gole katkıda bulundu. Baktığınızda yani Fenerbahçe'de iyi bir hava yakaladığını söyleyebiliriz. Tabi burada da Fred'in çok önemli bir Fenerbahçe oyun sisteminde ne kadar önemli oyuncu olduğunu net bir şekilde bir kez daha görmüş olduk. Çünkü Fred sadece kendisi oynamıyor. Aynı zamanda önündeki oyuncunun performansını da artırıyor. Yani Fred'le birlikte Szymański'nin performansı artıyor. Fred'le birlikte Dzeko'nun performansı artıyor. Fenerbahçe sakatlık veya işte cezalı olmadığı sürece bu oyun kadrosunda yani kadrosunda çok fazla bir puan kaybı yaşayacağını ben düşünmüyorum açık söyleyeyim. Özellikle kendi sahasında oynadığım maçlarda baktığın zaman Fenerbahçe çok fazla gol atıyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda emin aldığın anda ilerliyor. Şimdi bak Fenerbahçe'nin 56 golü var 19 maçta. Şu andaki gol maç başına gol ortalamasıyla Veselin Avuç döneminin 103 gollük rekorunu egale edebilir. Yani çünkü onu şu anda maç başına gol ortalamasında geçmiş. Bunu İsmail Hoca'ya basın toplantısı sonrası sordum ama İsmail Hoca şunu söyledi. Ben dedi 1-0 2-0 kazanayım ama benim için önemli olan şampiyonluk. Yeter ki yani benim rekorlarla dedi çok ilgilenmiyorum. Ben 1-0 2-0 kazanayım maçı. Ama dedi şampiyon olalım. Sezonu şampiyon tamamlayalım. Bizim dedi en büyük hedefimiz bu ifadelerini kullandı. Bu anlamda da Fenerbahçe dediğim gibi emin adımlarla yoluna ilerliyor.
Evet, Fenerbahçe 19 maçta 56 gol atmış. Kaç maç kaldı?
19 maç.
19 maç mı kaldı?
Evet.
Bu şeyle giderse
ya bu şu andaki şeye giderse 103 golü kırabilir yani.
Tabii 112 oluyor. Bir 19 maçta aynı gol atarsan.
Şöyle söyleyeyim. Veselinovic döneminde 5 ve 5 üzeri gol sayısında 10 kez Fenerbahçe 5 üzeri maçları kazanmış.
Ama o zaman kaç maç oynadı ya da?
O zaman da 18 herhalde diyebilirim.
16 olabilir.
Tam da o şeyde 18 diyebilirim ama. Olabilir.
Bir bakacağım. 88-89'a bakacağım. Çünkü o zaman daha azdı takımlar. Puan durumu. O zaman da
ya şöyle söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin skor gücü inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim bu sezon hücum performansıyla çok ön plana çıkıyor Fenerbahçe. Bir de Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takım konumunda. Yani 49.7 gol beklentisi oranı var Fenerbahçe'nin. Yani birçok şu anda Avrupa'nın 5 büyük liginde de Fenerbahçe bu istatistikle lider. Bir de şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'de hani bu kadar 56 gol atmasının nasıl 56 gol atmasında işte en çok gol atan Dzeko. Fenerbahçe'de 16 gol atmış. En yüksek gol beklentisi yine Dzeko'nun. Yine en çok asist yapan Szymański, en yüksek asist beklentisi Tadic.
36 maç oynanmış.
36 maç.
Yani 18 takım.
18 maç oynanmış. Bir maç fazla var.
2 maç fazla.
2 maç fazla var.
2 maç fazla.
Fenerbahçe yani bu performansı sürdürürse kırabilir. Yani çünkü şöyle Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında 5 ve daha fazla farkla galibiyet alan teknik direktörler arasında Todor Veselinovic 10 kez 5 ve 5 daha fazla farklı galibiyetler almış. İsmail Kartal da onu şu anda takip ediyor Christoph Daum'la beraber 6 kez. Yani Fenerbahçe dediğim gibi bazı maçlarda belki frene basmamış olsaydı yani daha farklı bitebilirdi. İşte örnek olarak dünkü maç özelinde aynısı söyleyebiliriz. İşte İstanbul Spor maçında da söyleyebiliriz. İlk yarıda skoru aldıktan sonra biraz daha rolantiye alan bir Fenerbahçe söz konusuydu. Ama Fenerbahçe istediği sonuçları almaya devam ediyor.
Bir de o sene Samsun Spor'da kaza geçirmişti hatırlıyorsan.
Fenerbahçe 3-0
iki maçta da 3-0 6 tane de gol avantajı var. Yani
bir maçta diyebiliyorum. Sadece bir maçta.
Bir maç var.
Bir maç. 103 gol yani normalde 100 goldü. 103 gol oldu işte.
Evet.
Ama yani şu müthiş bir şey var. Hücum anlamında oldukça etkili bir Fenerbahçe var ve neredeyse her oyuncusundan katkı sağlayan bir Fenerbahçe var. Hücum performansında da işte hücum bölgesinde oynayan oyuncular da önemli katkılar sağlıyor. Şimdi Tadic'e bakıyorsunuz. Tadic, Dzeko, Szymański, işte İrfan Can Kahveci. Bu oyuncular da şu anda kariyerlerinin en skora dönemlerini yaşıyorlar. Yani Tadic'i çıkarırsak işte İrfan Can Kahveci. Şimdi Cengiz yedek kulübesinde
biraz Tadic'in performansı.
Ama işte hoca da onu bugün işte King'i mesela King'i oynattı ilk 11'de. Evet. Yani biraz da ona artık şunu söyleyebiliriz. Yani şu yorumlar yapılıyordu. Tadic'le ilgili. Acaba işte ilk 11 oynama garantisi var. O yüzden hoca onu hiç çıkaramıyor diye. Hayır, öyle bir şey yoktu. Tadic oyun sisteminde İsmail Kartal'ın çok önemli bir yere sahipti. Ve orada da King hazır olduğunda da King'i oynattı. Aslında şu var. Neden oynuyor diyorlardı veya neden işte Tadic oynuyor? Şunu herkesin gözünde orta sahadaki eksikler, stoperdeki eksikler özeydi ama dikkat çıkıyordu. Ama şu var. Fenerbahçe'nin kanat alternatifi de çok fazla yoktu. Emre Mor sakattı. Cengiz Ünder sakattı. King sakattı. Yani dolayısıyla kanat rotasyonunda da aslında orada çok fazla değişiklik yapamıyordu. Yani İrfan Can Kahveci, Tadic. Bu oyuncular iyileştikten sonra şimdi Cengiz var. Cengiz döndü. Emre Mor döndü. King döndü. Şimdi İsmail Kartal'ın eli de rahatladı. Kanat rotasyonu da oldukça güçlendi. Artık şimdi bu değişiklikleri çok rahat görebiliriz.
Edin Dzeko'nun penaltı pozisyonu için ne diyorsun?
Bence penaltı.
Hayır, müdahale var canım. O sonuçta adam çat diye vuruyor yana. Evet. Taban kaldırmıyor mu?
Vallahi ben
bence taban var.
Yok.
Var.
Aradan mesafe var Atakan.
Şimdi yani. Şöyle bir şey var. Tabanı gösteriyorsun. İşte top oynayan oyun şimdi bilirsin. Tabanı rakip stoper bana gösterdiğinde ben hücum oyuncusuyum. Gösterden de bir şey yaparsın. Tedirgin olursun. Anladın mı? Çünkü tabanı sana göstermiş. Kaldırmış. Kaldırdığın anda çekinirsin. Bir tedirgin olursun. Müdahalen yanlış olabilir, doğru olmayabilir, timingi yanlış yapabilirsin. Hocanın, hakemin yorumudur. Ben hakem olsam endireyi kaldırırım. Yani penaltı vermem. Taban kaldırmamış olsa penaltı tabii. Adam çat diye ayağına vuruyor, timing hatası yapıyor. Ama taban gösteriyor. Zaten Dzeko'nun boyu da uzun, ayağı da uzun ya. Bir kaldırdı ayağı. Şeye doğru, rakip oyuncuya doğru, benim şahsi fikrim endirek olması lazım.
Arada mesafe var yani çok daha yakın.
Ama gösteriyor yani ayağını bayağı bir kaldırıyor. Benim şahsi fikrim bence endirek olmalıydı.
Ben penaltı diyorum ama orada bu bence... penaltının da mesela şu var. Yani kararları da bizim varlarda nedense şimdi Avrupa'da bakıyoruz. Genelde bir dakika içerisinde bir dakika bile sürmüyor incelemeleri. Bizde 3-4 dakika sürüyor.
Orada mı şeye baktılar?
Offside'a
baktılar.
Orada bir de çizgiyi çizmeleri çok uzun sürmüyor. Bizde evet. Uzun sürüyor. Bizde çok fazla inceliyor.
Bir de orada iki pozisyonda galiba ofsayta baktılar. Bir önce bir şeyin çıkışı, oyuncu Fenerbahçe oyuncunun çıkışı. Sonra bir daha
Ceko'nun
evet bir daha ona baktılar.
Yani şu da var. Şimdi şöyle de bir algı yapılıyor. Fenerbahçe çok fazla penaltı kullanılıyor diye. Yani neredeyse hemen.
Ama çok çünkü, atak yaparsan çok penaltı kullanırsın.
Rakip ceza sahasında ligin en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan takımı Fenerbahçe. Çok fazla rakip ceza sahasında buluşuyor. Dolayısıyla da pozisyonlarda aslında baktığın zaman tartışmasız Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılarda yani şunu penaltı değil diyemezsin. Çok belki hani gri pozisyon olarak senin dediğin gibi hakem yorum olarak bir iki pozisyonu söyleyebilirsin. Ama şu da var. Şimdi herkes onu söylüyor. Fenerbahçe çok fazla penaltı. Ama Fenerbahçe verilmeyen penaltılar da var.
Ama şöyle bir şey var. Dünkü maç genelinde şimdi bence penaltı değildi ama ben penaltıyı konuşmam niye? Çünkü Fenerbahçe maçı domine etmiş. Zaten ezmiş. O gol olmasa, penaltı olmasa 5 dakika sonra atacak zaten.
90'da sadece isabetli şut tanımış. O da 90'da. O da
tabii yani ben şimdi ben oyunun geneline bakarım. İstatistiklere bakarım. Fenerbahçe rakip kaleye şut bombardımanı tutmuş. Ceza sahasında oynamış maçı. 7 tane gol atmış. 7 olmazdı. 5 olurdu zaten. Yani çok da enteresan değil.
Bir şu var. Orada önemli yine. O da önemli. Mesela top Fenerbahçe'nin 3. golünde. Jekyll'un attığı golde. Şimanski'nin pas verip İrfan Cankavacı'nın taç kullanıp Şimanski'ye attı ve Şimanski'nin de pas verip Jekyll'un boş kaleye attığı gol. Yani o golde de aslında top toplayıcı çocuğu da tebrik etmek lazım. Yani U15 kalecisi. Yani onu söyleyeyim. Orada topu hızlı veriyor. Hemen kenara geldi İrfan Cankavacı'ya veriyor. İrfan Cankavacı taca atıyor ve gol sevincini yayıncı kuruluş bunu göstermedi. İrfan Cankavacı bütün takım arkadaşları Jeko ile işte sevinirken Şimanski ile sevinirken İrfan Cankavacı gol sevincini toplayıcı çocukla beraber yaptı. Ondan sonra Jeko da zaten maç sonrası o çocuğu tebrik etti. Dedi ki Fenerbahçe Akademisi emin eller dedi. Kaleci U15 kalecisi. Bu da aslında biliyorsun Twente maçında da bunun benzer bir golünü atmıştı. Tadiç yapmıştı bu kez. Tadiç uyarmıştı oyuncuları. Ve artık o oradaki oyuncuyla da röportaj yapıldığında şunu söylemişti. Bizi hani Tadiş bize zaman zaman böyle şeyler söylemişti. Biz artık hızlı kullanıyoruz diye. Yani bu da aslında toplayıcı çocuklar için de önemli bir tecrübe ve Fenerbahçe'nin akademi oyuncularının da bunu dikkate aldığını net bir şekilde görüyoruz.
Mourinho olmuştu. Mourinho evet. Bütün hafta antrenmanları o toplayıcı çocuğu getirdi. Yemeğe katıldı, antrenmanlara katıldı. O havayı teneffüs etti. Bunu Alex Ferguson da Beckham'da yapmış. Beckham 14 yaşındayken belgesel de var. 13-14 yaşlarında evi arıyor Alex Ferguson. Beckham'la ve babasıyla konuşuyor. Sonra akademiye Manchester United'ın altyapısına davet ediliyor. Sonra çocuk bütün antrenmanlara geliyor, yemeklere katılıyor, top toplayıcı oluyor, kulübenin yanında oluyor. O yani o havayı alsın, o stresi, baskıyı alsın ki ilerleyen senelerde hazırlıklı olsun diye. Bu tarz hareketleri bence yetenekli çocuklara yapmalı büyük takımlar.
Zaten Fenerbahçe yapıyor ve Jeko'nun dediğim gibi maç sonrası oyuncuyu bizzat tebrik ediyor. Bu 15 kalecisi Yiğit Avcı. Yani burada da tabii oyuncunun o motivasyonla olması çok önemli. Ve Fenerbahçe Akademisi emin ellerde ifadesi kullanıyor. Yani onunla ilgili de mutlaka kulüp tarafından bir röportaj falan gelecektir diye düşünüyorum. Ama bu da Fenerbahçe adına önemli. Yani aslında top toplayıcıdan itibaren Fenerbahçe bu sezon tam anlamıyla sahaya konsantre olduğunu söyleyebiliriz. Yani altyapıdaki oyuncular dahi sahaya konsantre, sadece saha içinde değil. Buradaki genç oyuncular da burada söyleyebiliriz. Şunu da ekleyelim. Tabii Fenerbahçe'de birçok oyuncu var. Yani liderler takımı oldu Fenerbahçe. Yani Atakan hani baktığın zaman çok önemli yıldız oyuncular var. İşte sayıyorsunuz Bonici geldi. Kurinic var, Dzeko var, Tadic var.
Bonici'nin soyunma odası konuşmasını evet. Dinledin mi?
Evet, evet.
Ronaldo'nun olduğu zaman Juventus'ta.
Evet, Bonici de çok önemli bir isim aslında. Onu söyleyeyim. Yani lider savunmada bence Fenerbahçe için şimdi baktığınızda Savic'i Fenerbahçe transfer listesinin ilk sırasında Savic vardı. Ama Savic'in yüksek yıllık ücret istemesi. Aynı zamanda uzun vadeli kontrat istemesi Fenerbahçe'den. Bu transferde geri adım attı. O süreç içerisinde Savic ismi Bonucci ismi önerilince sportif direktör Mario Branco oyuncuyla görüştü ve anlaşmayı da sağladı. Union Berlin'den sözleşmesini bedelsiz olarak aldı ve Fenerbahçe tazminat ödemeyecek. 6 aylık bir sözleşme yapacak. Kısa vadede aslında baktığın zaman Bekao'nun döneceğini, Jiku'nun da işte Bekao Mart ayında dönecek, Şubat ayında dönecek. Jiku da Şubat ayında dönecek. Elinde Serdar Aziz var. İşte Osterwolder rotasyonda stopere alıştığını söyleyebiliriz. Oraya işte bu sıkıntının giderilmesi adına Ağataylı'na Bonucci gibi çok önemli lider bir oyuncu kadroya kattı Fenerbahçe. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yani kısa vadede Ağataylı dönem için uzun vadeli bir sözleşme de olmadığı için bence uygun. Çünkü bir de bir yıllık bir eğer sözleşme uzatılırsa bir yıllık bir başarı endeksi bir sözleşme de yapacak Fenerbahçe. Ama bu tamamen şarta bağlı. Fenerbahçe isterse bir yıl uzatacak. Yoksa 6 aylık. Zaten Bonucci de 2024 yılında kariyerini noktalamak istediğini söylemişti. Ama kariyerini İtalya milli takımında Euro 2004'te forma giyerek noktalamak istiyordu. Aslında oyuncunun da hani buraya 36 yaşında buraya işte tatil için gelmiyor. Oyuncu burada oynayıp yeniden en sonunda kariyerini İtalya milli takımında noktalamak istiyor. Dolayısıyla da ben Fenerbahçe adına yararlı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Elinde Serdar Aziz var. Osterwolde var. Samet Akaydın var. Bir de Bonucci. Sen ne dersin? Bonucci dersin yani.
Tabii.
Yani tam belki eski performansından uzak ama yani Türkiye Ligi'nin de durumunu göz önünde bulundurduğumuzda bence Türkiye Ligi'nde çok çok başarılı olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, Ümit Karan'dan bir mesaj geldi. Bizi de dinliyor Ümit Karan. Selamlar olsun Büyük Koji'ye. Ümit Karan'la Melih Şendil'in yayını da saat 14'te 16 arası 3 Büyükler programından sonra. Kaç tane oyuncu altyapıdan çıktı Fenerbahçe'den merak ediyorum. Sorar mısın demiş Ümit Karan.
Şöyle söyleyeyim, kaç tane altyapıdan çıktı? İşte bir Semih var. Genç golcü diye uzun yıllar Fener'de oynadı. Şimdi Arda Güler'i altyapı değerlendirsek, Fenerbahçe'den çıktı diye değerlendirsek, 13 yaşında geldi Fenerbahçe'ye. Gençler Birliği'nden geldi. Ama yani 13 ile 18 yaşındaki gelişimini Fenerbahçe altyapısında sürdürdü. Yani bunu bir altyapıdan, Fenerbahçe altyapısından değerlendirir. Hem Gençler Birliği hem Fenerbahçe olarak değerlendirebiliriz. Yine Fenerbahçe'nin son dönemden altyapıdan şu oyuncu çıktı diyemeyiz ama Fenerbahçe altyapıya çok büyük yatırım yapıyor Atakan, onu söyleyeyim. Yani Anadolu'nun birçok bölgesinde 13-14 yaşındaki oyuncular, 12-13 yaşındaki oyuncuları kadrosuna katıyor ve bunların birçoğu da işte milli takım seviyesinde, alt yaş milli takım kategorilerinde oynayan oyuncular. En son Gençler Birliği'nden 3 tane oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Bunlar da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Altyapıya büyük yatırım yapıyor. Gelecek yani, onu söyleyeyim. Yani
bu arada altyapıya transfer yapılması da bence doğru bir hareket. Tamam, altyapıdan çıkarmak, kendini yetiştirmen çok önemli. Ama altyapı için scout ekibinin olması, genç, yetenekli, kaliteli çocukların bulunması, takıma kazandırılması, sonra 3-4 yıl altyapıda eğitim verip onların A takıma çıkarılması da bence önemli bir meziyet. Mesela, sonuçta mesela Nihat Kahveci de mesela 5 yaş altyapısından çıkan bir oyuncuydu. Ama Nihat Kahveci de 13-14 yaşlarında yine 5 yaş altyapısına transferle gelen bir oyuncuydu.
Yok, Fenerbahçe bunu yapıyor. Yani Türkiye'deki birçok kulübü tarayıp ondan sonra orada yetenekli gördüğü oyuncuları Fenerbahçe altyapısına kazandırıyor. Dolayısıyla işte en son işte Gençler Birliği'nden U15 takımından işte Can Bartu Fenerbahçe transfer etti. İşte Mahmut Ceyhun, Alyurt, Yiğit Emin ve Utku Karay gibi isimler vardı. Bu oyunculardan bir tanesi gelmedi ama şimdi tam ismini hatırlayamadım ama 4 isimden 3'ünü aldı. Bu oyuncular da aynı zamanda U15 milli takımının da oyuncusu. Bunlar geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Yine Fenerbahçe'nin altyapısında var. Şimdi birçok isim aslında önümüzdeki süreç içerisinde bunu göreceğiz. İşte Melih Postanlar var. Gelecek yani, bunlar ilerleyen süreçte Fenerbahçe işte Ferdi Kadıoğlu'nun imza töreninde altyapıdan bazı oyuncularla da sözleşme yenilemişti. Sözleşme uzattı yani, profesyonel sözleşme imzaladı. İşte Emir Ortakaya var, şu anda şeyde oynuyor. Kocaeli Spor'da oynuyor. Emir Ortakaya. O da bir sonraki süreçte, gelecek sene büyük ihtimalle bir önceki sezon Göztepe'de oynadı. Daha bu sezon Kocaeli Spor. Ondan sonraki sezonda da büyük ihtimalle A takımda forma giyecek. Dolayısıyla Fenerbahçe yani altyapıdan oyuncu yetiştirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncu transfer ediyor ama sen de bahsettiğin gibi bu biraz zaman, süreç gerektiriyor.
Bir de çok şampiyonluğa oynarken çok bir tane iki tane belki çok yetenekliyse şans verebiliyorsun ama şampiyonluğa oynadığın zaman çok fazla oyuncuya da yer veremiyorsun. İşte krizler olduğu zaman, zirveden uzaklaştığın zaman, biraz iddianı olmadığı zaman oyunculara şans verebiliyorsun. o krizi de fırsata çeviren Beşiktaş oldu. Şimdi Semih'le Demir Ege'yi kazandı. Ersin'le Rıdvan'ı kazanmıştı ama Sergen Yalçın'ın yaptığı iş büyük işti mesela. Şampiyonluğa giderken Rıdvan'la Ersin'i oynattı ve şampiyon oldu iki çocukla.
Evet evet, orada büyük.
Ya bu büyük büyük olaydı o. Ve kaleyi emanet ediyorsun. Ki Fenerbahçe yıllarca Altay'ı oynattı. Mesela o dönem zarfı içerisinde Altay çok Fenerbahçe'nin başını yaktığı maçlar oldu. Ya çok böyle mesela iyi bir kaleci olsa, Muslera olsa da Fenerbahçe bir tane şampiyonluk sıkıştırabilirdi oraya.
Ya şimdi altyapı olarak da mesela Ferdi'yi de mesela Fenerbahçe transfer ettiğinde 18 yaşındaydı Ferdi geldiğinde.
Şimdi ön taraf oyuncusu ya da işte defans, orta saha, forveti bir şekilde oynatabiliyorsun. Çünkü onun hatalarını tolere edebiliyorsun ama özellikle kaleci zor.
Ama bir de şöyle söyleyeyim, yani Ferdi mesela gelişimini ilk Fenerbahçe'ye geldiğindeki fiziksel yapısıyla şu anki fiziksel yapısını aslında altyapıdaki fotoğraf, iki fotoğrafı bence altyapıda koymalar lazım. Yani ilk geldiği sezonla bugün işte 2023-2024 sezondaki fotoğrafını koyması lazım. Oradaki fiziksel gelişimini görmesi lazım oyuncuların. Yani altyapı oyuncularının da kendilerini çok daha yani A takım seviyesine getirmek için daha fazla çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani daha fazla çalışmaları gerekiyor. Burada işte dediğim gibi Melih Bostan ismi var gündemde. Fenerbahçe'de alttan belki ilerleyen süreçte mutlaka gelecektir. Birçok isim var alt yaş kategorilerinde. İşte İsmail Yüksek, o da Fenerbahçe altyapı olarak değerlendirmemek lazım ama işte asıl sıçramayı Fenerbahçe Emre Belözoğlu döneminde almıştı oyuncuyu. İki sene işte Bursa Spor'a, Adana Demirspor'a kiralandı. Orada çok fazla forma şansı bulamadı. Daha sonra da işte Fenerbahçe'de geçen sene Jesus'la birlikte inanılmaz bir yükseliş gösterdi ve şu anda da orta sahada forma giyen, orta saha rotasyonunda yer alan bir isim İsmail Yüksek'te. Gelişimini sürdürüyor. İşte Emre Demir'i transfer etti Fenerbahçe. Ama çok fazla bir fayda sağlayamadı. Sonra onu tekrar kiralık verdi. Senin de bahsettiğin gibi bu şeyi değişmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe Derazı tesisinde de bir tane çim saha var. Bir de büyük bir saha var. Yani bir buçuk, iki buçuk saha diyebilirsin, bir de küçük saha var. İki buçuk saha ile oynuyor. Ama o Amaltepe'deki araziye Fenerbahçe alt tesisleri yaparlarsa orada 7 tane saha yapılması planlanıyor. İşte bir küçük bir stat yapılması planlanıyor. 5000 kişilik maçların oynanabileceği. Ondan sonra oraya taşınırsa o zaman işte daha rahat bir çalışma imkanına kavuşmuş olacak ve yani altyapı oyuncular da aynı zamanda A takım havasında yani teneffüs etme imkanı bulacaklar.
Bir şey soracağım. Şampiyon çok... olduğu zaman ne kadar alıyorsun TFF'den? Ya da naklen yayından?
Geçen sezon Galatasaray 8 almıştı herhalde. 8 milyon euro civarında bir şeydi herhalde.
8 milyon euro?
O civarında bir şeydi.
Doğru atılım yap. Her sene 2 tane oyuncu sat. 7 milyon euroya mesela buçuk. Tanesi.
Arda 2,5 verdi Fenerbahçe. 20 milyon euroya sattı.
Düşün.
Yani mesela 180 milyonlar verdi.
Tabii.
16 milyon euroya sattı.
2 tane oyuncuyu 7'şerle sat abi. Ya da 7,5 arası 15 milyon euro. Yani naklen yayından aldığın, bir seneden aldığın paranın 2 katını alıyorsun neredeyse. Onun için oyuncu satmak zorunda kulüpler. Kendilerini döndürmek için.
Fenerbahçe bunu son Ali Koç döneminde özellikle son 3 senede baş yaptı. Yani genellikle sattığı oyuncuların hepsi Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyiyor. Şimdi bir sonraki sezonda mesela Fenerbahçe'de en az 2-3 tane yüksek bonservis bedeli teklifi gelen oyuncu, gelecek oyuncular var Fenerbahçe'de.
Fenerbahçe şampiyon olursa onları daha da rahat yapar. Çünkü o baskı stresi üzerinden attığı anda şu inanılmaz bir baskı var. Çok rahatlar ve daha rahat yapar. Bu arada Ali Koç'un kendi ailesinin ya da işlerinin başında olacağı, işte Ömer Koç'un yurt dışına yerleşeceği, Ali Koç'un işin başında olacağı ve aileden baskı olduğu ve gelecek sene Fenerbahçe başkanı olmayacağı ve görevi bırakacağı şeklinde haberler konuşuluyor.
Başkan
yazılıyor.
Kendisi de söyledi zaten. Aday olmayı düşünmüyorum.
Evet, kendisi de söyledi. Ne olur gelecek sene? Kim başkan olur?
Vallahi şöyle söyleyeyim. Başkan ama ilk defa bir şey söyledi. Açık kapı bıraktı. Hiçbir zaman asla dememeyi öğrendim dedi. Tam aday olmayı düşünmüyorum. Arzum aday olmamak dedi. Ama dedi hiçbir zaman asla dememeyi de öğrendim dedi. Ben bugüne kadar yani daha önce hiç böyle bir açıklama yapmamıştı. Aslında hep söylüyordu. İlk söylediği zaman aday olmayacağım yani bu son senem dediğim zaman hiçbir zaman asla demeyi öğrendim şeklinde bir açıklaması olmamıştı. İlk kez yayında söyledi. Ben eğer Fenerbahçe şampiyon olursa ben Sayın Başkan Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyorum. Yani benim fikrim bu yönde. Ben bırakacağını düşünmüyorum. Devam edeceğini düşünüyorum. Ve eğer kendisi devam ederse de karşısında aday çıkmayacaktır diye düşünüyorum.
Onu tabii ki de canım. Şimdi bir de eğer bir de başarılı olursa ya da şampiyon olursa tabii ki de çıkmaz. Ama şampiyon olamazsa yine çatlak sesler yükselebilir. Aziz Yıldırım'ın geçen günkü açıklaması çok güzel bir açıklama yalnız. Yani biraz birlik beraberlik açıklaması olmuş. Fenerbahçe'de sanki biraz kenetlenme görüyorum ben.
Şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım sükunet açıklaması yaptı. Fenerbahçe'nin bir başkan ihtiyacı değil. Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı var dedi. Gerçekten buna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü yani en ufak bir şeyde Fenerbahçe'de hemen çatlı şeyler yükselmeye başlıyor. Orada da aslında başkan çok net bir şekilde eğer dedi benim dedi böyle bir dedi ifadem. Çünkü çok haberler çıkıyor Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili. Ama her zaman da şunu söylüyoruz Sayın Aziz Yıldırım'da. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Gerçekten de öyle. Yani bununla ilgili eğer dedi benim dedi bir şeyim olursa ben dedi bunu direkt çıkar söylerim. Arka planda bir iş yapmam dedi. Diyor zaten kendisi açıklaması söylüyor. Ve Fenerbahçe'nin başkanlığa ihtiyacı olmadığını ve mevcut bir başkan olduğunu ve camianın sükunete ihtiyacı olduğunu söyledi. Gerçekten çok düzgün yani düzeyli bir açıklama ve bence birlik beraberliğe, camiye birlik beraberliğe çağıran bir açıklama.
Koç ne demiştir acaba bu açıklamaya?
Bence beklenen bir açıklamadır yani. Beklentilerin olduğu bir açıklama.
Üç Büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Radyo Gol'de 3 Büyükler programında hem radyoda hem de YouTube'da ortak yayında beraberiz. İrfan 25 ile birlikteyiz. Ali Naci Küçük, Covid ve domuz gribi karışımı, influenza A hastalığına yakalandı. Ben de 10 gün önce olmuştum. Ona da acil şifalar diliyoruz. Ve söyleşiye devam ediyoruz. Crespo'nun bir sakatlığı var.
Evet, son dakika bilgisi geldi, onu söyleyelim. Karşılaşma öncesi ısınma hareketlerinde sakatlanmıştı. Ağrı hissetmişti adalesinde. Adalesinde bugün yapılan MR sonucu yırtık tespit edildi. Büyük ihtimalle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor.
Isınırken mi sakatlandı?
Evet, ısınma sırasında sakatlandı.
O zaman demek ki bacakları gelememiş. Gelemeden muhtemelen ani bir hareket, ani bir dripling ya da topa vurma yapmış.
Evet.
Yani ya çalışan antrenörün kabahati ya da Crespo'nun kabahati orada. Şimdi maç esnasında ya da maçın hemen başında bir dripling yaparsın, bir depar atarsın, sakatlanırsın adeleden. Ama ısınma sırasında adeleden sakatlanıyorsa ve yırtık oluyorsa burada oyuncunun ve çalışan antrenörün kabahati vardır.
İşte adalede ısınmada sakatlık yaşadı. Büyük ihtimalle 2 hafta, o da herhalde Ocak ayının sonuna kadar sahalardan uzak kalma ihtimali söz konusu. Bugün ayın kaçı? 11'i. 2 hafta desek 26 Ocak falan. Herhalde o 26 Ocak tarihine kadar oynayacak maçlarda uzak kalacak gibi gözüküyor. Ama tabii orada İsmail Yüksek var. İşte Kurunic transferi bitti. Onu söyleyelim. Kurunic de geliyor. Kurunic de bugün ya da yarın Cuma günü ya da Cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe oyuncuyla her konuda anlaşma sağlamıştı zaten. Milan'da bonservis pazarlıkları sürdürüyordu. Kurunic'in ısrarla Fenerbahçe'ye gelmek istemesi Milan'ın inadını kırdı. Milan'da istediği bonservis bedelinde indirime gitti ve 4,5 milyon euro artı bonuslarla Fenerbahçe Kurunic transferini bitirdi. Ve oyuncuyla da 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun da işte 2,5-3 milyon euro bandında bir yıllık ücret ödeyecek oyuncuya. Ve oyuncu da Cuma ya da Cumartesi günü salı kontrolünden geçmek için İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak. İsmail Kartal'ın da aslında sezon başından beri ısrarla istediği bir isimdi. Birçok kez oyuncuyla görüştü. Oyuncunun işte Dzeko oyuncuyla görüştü. Oyuncunun Türkiye'ye gelmesini ikna edilme sürecinde Dzeko önemli bir faktör oldu. İsmail Kartal'ın oyuncuyla görüşmesi önemli bir faktör oldu ve Fenerbahçe en sonunda Kurunic transferini de bitirdi. Şimdi Bonucci transferini de bitirmişti. Bonucci'de de tabii onu da söyleyeyim. Bonucci ile de 6 aylık bir sözleşme imzalayacak Fenerbahçe. Şartlara bağlı olursa Fenerbahçe işte bir yıl daha bu sözleşmeyi uzatabilir. 6 ay için 1.3 milyon euro bir yıllık ücret ödeyecek oyuncuya. Union Berlin'e herhangi bir ücret ödemeyecek. Çünkü oradan bonservisini alıp geldi Bonucci. Bonucci ile de bugün sağlık kontrolünden geçecekti Bonucci ve büyük ihtimalle bugün de kulüp tarafından öğleden sonra hem sağlık kontrolü haberini hem de imza atıldı ve bunun için açıklama haberi mutlaka gelecektir. Şimdi Fenerbahçe iki transferi yaptı. İşte stoper 6 ve 8 diyordu Sayın Başkan Ali Koç canlı yayında yaptığı açıklamada. Bu iki transferi de Fenerbahçe transfer gününün ilk gününe yetiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani transferin devrası transferin hemen başında yetiştirdi. Böylece iki önemli eksiğini kapatmış oldu. Aslında Kurunic de tipik bir 6 numara değil. Aslında bir 8 numara Kurunic. Ama hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu. Ve Fred'in eksikliğinde Fenerbahçe Fred'in eksikliğini çok fazla hissediyordu. İşte Fred'in de alternatif hem zaman aynı zamanda Fred'in de alternatifi olacak olabilecek bir oyuncuyu transfer etti Fenerbahçe. Şimdi bunun ardından Kurunic transferinde gerçekleşmesinin ardından bir de forvet transferi yapabilir Fenerbahçe, onu söyleyelim. Orada da Başuay'ı. Ama Başuay ayrılırsa Fenerbahçe bir forvet transferi yapacak. Başuay ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Daha önce burada ayrılmak istediğini söylemiştik ama oyuncu kalmak istiyor. Çünkü oyuncunun 3.2 milyon euro gibi bir yıllık ücreti var. Ve oyuncuya birçok kulüp, yani bu isteyen kulüplerde bu ücreti karşılanmıyor şu anda kadar. Böyle bir teklif gelmedi. Başuay kalmak istiyor ama Fenerbahçe'de oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Eğer Başuay ayrılırsa Fenerbahçe bir forvet transferi yapacak. Bu forvet içinde gündeme gelen isim Martial. Martial'in temsilcisi de İstanbul'a geldi. Ama sadece Fenerbahçe ile görüşmeyecek, onu söyleyeyim. Aynı zamanda başka kulüplerle de görüşme ihtimali var. Bu Beşiktaş da olabilir, onu söyleyeyim. Yani Galatasaray da olabilir ama sadece Fenerbahçe değil, başka kulüplerle de görüşmek için de bulabilir.
Ya Türkiye Ligi'nde çok iş yapar. Tabii, Martial çok iş yapar.
Çok iş yapar. Zaten şimdi Başuay'ı gönderiyorsanız ya Başuay'ın bir tık üstüne almak
bir zorunda. De Martial gelirse atıyorum mesela Fenerbahçe geldi. Ya Ceko'yu keseceksin ya Tadiç'e. Tadiç çünkü Martial şu anda ikisinden de daha hazır oyuncu.
Hazır oyuncuysa Tadiç'i kesersin ya bir şekilde kesersin. Zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın hep şunu söylemiştik. İşte istediği kanat oyuncu tipi işte Kayıt ve Soğuk gibi hem gerektiğinde forvet oynayabilen ve skorer kanat oyuncusu transfer etmek istiyor. Aslında King onun profiline uyan bir isim ama King de çok sık sakatlanan bir oyuncu. Yani ona çok fazla güvenemiyorsun. 3 maç oynuyor. 3. maçtan sonra bir sakatlanıyor Adale kasık sakatlığı. 6-7 maç oynayamayabiliyor. Bu sezon bile 15 maç kaçırdı King sakatlığı nedeniyle. Dolayısıyla orada işte Martial ismi gündemde, Başuay'a ayrılırsa onu söyleyeyim ama yani Başuay'a şu ana kadar ayrılmak istemiyor. Hatta maç sonrası yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar buradayım dedi. Ve sezon sonunda oturup başkanla konuşacağız dedi. Fenerbahçe'nin bir yıl opsiyonu var. Bir yıl opsiyonu kullanıp kullanmayacak konusunda tabii Fenerbahçe karar verecek.
Martial'ı tabii Fenerbahçe almak ister. Alırsa da orada Batshuayi'yi göndermek ister. Bayağı da mobik de yaparlar gitmesi için oyuncuya. Ama ben şahsi fikrim şu anda işler de rayında gidiyor. Batshuayi'nin performansı kötü değil. Oynadığı maçlarda iş de yapıyor.
Ben
sezon sonuna kadar çok böyle bozmam takımı. Anlaşırsam da sezon sonu Haziran itibariyle anlaşırım oyuncuyla.
Yani öyle yapar, şöyle söyleyeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Yani şimdi çünkü gelecek oyuncunun ne kadar kaliteli olsa da bir uyum süreci gerekir.
Tabii.
Yeni uyum süreci. Dolayısıyla Başuay'ı bir şekilde ikna edip hani o yedek kaldığı zaman mutsuz olma haline uzaklaşması ve takıma katkı sağlaması. Yani herhalde onu da şimdi daha fazla süre alacağını anlamıştır. Çünkü bu yoğun maç fiksüründe Zeko'yla hani sürekli üst üste maç oynayamazsın. 36 yaşında sonuçta yani hem fiziksel anlamda da çok yıpranır. Dolayısıyla daha fazla süre alır ve son maçlarda da daha fazla artık 60'ta çıkartıyor. Geçen maçta skor aldıktan sonra 46'ta çıkardı. Özel konumda bundan sonraki süreçte daha fazla süre başvuran daha fazla süre alacağını görebiliriz buradan. Tabii az önce bahsettik, Fenerbahçe'de 16 yabancı oyuncu var.
Lincoln'da 2 tane daha geldi 18.
2 tane daha geldi 18. Şimdi Fenerbahçe mevcut
şimdi iki sezon sonunda 4 tanesini göndermek zorunda.
Şimdi 4 tane gönderecek yani şu anda 4. 14 oymak için.
Hadi 14 o evet 14.
Forvet olmazsa 14. Ya şimdi kimler gidecek? İlk gidecek isim bir tanesi 18'de. Luan Perez'in zaten sezon sonuna kadar sözleşmesi askıya alınacak. Alındı zaten. Lincoln'un büyük ihtimalle o takımda bir de çalışmalara başladı ama yabancı kontenjan nedeniyle onunla da kiralık ya da bonservisi yoldan ayrılma söz konusu. Kent'le kesin olarak yollar ayrılacak. 3 oyuncuyu da zaten aslında bunlar belli. Ama diğer oyuncular kim olur? İşte bu diğer oyuncular da Zayis, King, Başuay'ı, bu 3 ve de Zayis. Yani bu 4 isimden bazı isimlerde yollar ayrılma ihtimali söz konusu. Yani burada çünkü yabancı kontenjanını Fenerbahçe bir şekilde açmak zorunda. Tabii yerli oyunculardan da ayrılanlar olacak, onu söyleyelim. Yerli oyuncular arasında da ayrılması kesin olan Samet Akaydın. Onunla Panathinaikos kulübü istiyor. Genk kulübü de istiyordu. Onu söyleyeyim. Süper Lig'den de isteyen kulüpler var. Ama Fenerbahçe yönetimi daha çok Avrupa'da oynamasını istiyor oyuncunun. Avrupa'ya giderse daha iyi olacağını söylüyor kendisi için. Ve şimdi Fatih Terim'in de orada Panathinaikos faktörü nedeniyle şimdi oyuncu da Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. İşte orada Fatih Terim'in faktörü var. Fatih Terim onu istiyor. Hatta Fatih Terim'in dünkü açıklaması da vardı. Sportif direktörümüz İstanbul'da Samet Akaydın'ın transferinin olumlu ya da olumsuz sonuçlarına bir iki gün içerisinde belli olur demişti. Panathinaikos cephesiyle Samet Akaydın'ın görüşmesinde herhangi bir sorun yok. Anlaşma sağlandı. Şimdi Fenerbahçe ile iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Ben anlaşma olacağını düşünüyorum. Samet Akaydın da büyük ihtimalle Bonucci transferi resmen açıklandıktan sonra Samet Akaydın transferini de Fenerbahçe Panathinaikos'a açıklar diye düşünüyorum.
Abdülkerim Bardakçı için neler söylemek istersen? İnanılmaz bir gelişim oldu ya.
Gösterdi. Aslında çok
ve iyi. Sol ayağını muazzam kullanan, hatta orta saha oyuncularından çok daha fazla pas yüzdesi olan ve doğru pas yapan, İleri çıkıp katkı sağlayan bir oyuncu.
Kaç golü var şu anda? Ama yani şöyle söyleyeyim, son yıllardaki en skorer stoperlerden bir tanesi.
Hayır, bir de şimdi rakibe vermiyor topu. Topun evet, takımında kalmasını sağlıyor. Hem milli takımdan da Galatasaray'da.
Konya Spor'dayken de aslında iyi bir stoperdi. Fenerbahçe'nin de gündemine geldi.
Ve Ali Koç'un çok talihsiz yani açıklaması.
Şöyle söyleyeyim, çok küçük bir pazarlık para yüzünden olmadı transferi. Ama oyuncu gerçekten gelişim gösteriyor. Ama şunu söyleyeyim.
Ali Koç acaba yakın çevresine, arkadaşlarına ya en büyük pişmanlığım Abdülkerim diyor mudur?
Bilmiyorum. Onu, o konuda bilgim yok ama şunu söyleyeyim. Abdülkerim'in de Galatasaray'da oynadığı o 2-3 maçı. Yani ilk başta inanılmaz hatalar yaptı ya.
Evet.
Fenerbahçe'de oynamış olsaydı, olsaydı belki de Abdülkerim şu anda yedek kulübesindeydi. Yani Samet Akaydın'ın yaşadığı sıkıntıyı aynısını Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'de baskı çok yüksekti.
Bir de yani, Nelson'la yan yana oynaması sağda Boye, önde Torreira, o da onun gelişimini sağladı.
Tabii gelişimi sağladı. Tabii. Şöyle söyleyeyim, yani o Galatasaray maçındaki 1-2 hatayı Fenerbahçe'de yapmış olsaydı Abdülkerim yani ikinci maç oynamazdı söyleyeyim yani. İkinci maç, üçüncü maç yedek kulübesinde olurdu.
Samet için ne söylersin?
Bence Samet aslında iyi bir stoper ama biraz yavaş bir stoper. Ama üzerinde çok büyük bir baskı vardı Fenerbahçe'de. Gerçekten Fenerbahçe'de özellikle stoper mevkinde oynamak çok zor. Yani belli yerli oyuncular üzerinde yani ne en küçük tolere ihtimali çok az. Yani oyuncu mesela İrfan Can Kahveci. Sezon başında yuhalanıyordu o İrfan Can Kahveci. Protesto edildi. Onun kırılma noktası Avrupa maçında boş attığı bir gol vardı. Hangi maçta hatırlamıyorum ama attığı bir gol sonrası hatta protestolar yükselmeye başlamıştı. Gidip filelere böyle çıkıp orada sevinmişti golde. Yani böyle file. O kırılma anıydı onu. Belki orada gol atamasa, protesto ise belki İrfan Can Kahveci'de de o düşüş olacaktı. Yani Samet Akaydın Fenerbahçe'de işte bence
milli takım büyük bir şans sonuçta. Montella ona şans verdi.
Zaten oyuncu o yüzden gitmek istiyor.
Tabii çünkü kırılma noktası oldu oyuncu
tabii,
için.
Tabii gitmek istiyor çünkü oynamak istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak
hazır gitmek istiyor. Çünkü hazır gitmek diyor istiyor. Ki kardeşim burada Ozan var, Çağlar var, Melih var, Abdülkerim var ki Abdülkerim zaten şu anda kimse kesemez. Ya ben bir bölge için orada 3-4 oyuncuyla mücadele ediyorum. Benim oynama yani orada yer almam için takımımda oynamam ve form tutmam lazım diyor haklı olarak.
Tabii şimdi söyleyeyim, şimdi stoper rotasyonunda son tercih.
Tabii.
Yani Fenerbahçe'de. Şimdi Bonucci geldi. Serdar Aziz.
Ya Serdar Aziz dün maç başladı. Maçın hemen başı. Gördün mü pozisyonu ya? Adam gidiyor lop diye bir girdi abi. Zaten çok... Hayır top yok. Alakası yok. Rakibe niye vuruyorsun kardeşim gidip orada?
Maçın başı sarı kart göreceksin.
Kart mı arada yani?
Tabii kart kesin kart. Yani orada sarı kart görsen düşün maçın başında ve bundan sonraki süreçte de bir kez daha sarı kart gördü Serdar Aziz. Ondan sonra
evet,
yani kırmızı kart
atılman lazım.
Atılacaktın. Yani o yüzden daha dikkatli davranman lazım. İşte o yüzden de Fenerbahçe işte stoper mevkiine oyuncu arıyor. Yani Serdar Aziz iyi bir performans ortaya koymuş olsaydı, iyi bir yani sakatlanmamış olsaydı, %100 performansı sahaya koymuş olsaydı belki Fenerbahçe stoper daha almış.
Ya şimdi maçın başı yani top rakibe gelmemiş, rakip alakası yok, sen rakibe niye bodozlama doluyorsun lap, yani tamam rakip oyuncuya, rakip santrafora mesaj vermek isteyebilirsin. İnceden böyle
tatlı sert.
Tatlı sert, topla karışık. Ama topla karışık yani, top yok abi. Top yokken adama sen niye lap diye dalıyorsun orada?
Ya o sarı kartlık bir hareketti. Dediğim gibi dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bir sonraki harekete defans oyuncu, yani diyelim ki forvet oynuyorsan bunu bir şekilde hücum oyuncusu tolere edebilir maçın başında sarı kart görsen de. Ama sen savunma oyuncusuysan sürekli hücum oyuncularıyla, rakip hücum oyuncularıyla ikili mücadeleye girmek zorundasın. Sarı kart maçın başında direkt o sarı kart görürsen bu seni çok etkileyecektir. Yani zaman zaman müdahale etmek istediğin pozisyona müdahale edemeyebilirsin. Orada Serdar Aziz'in yaptığı bir hareketti. Ama dediğim gibi Bonucci transfer olursa, yani Bonucci transferi gerçekleşti. Ondan sonra da Serdar Aziz'den rotasyon oyuncusu olacak işte. Yani BK dönüyor, Jiku dönüyor bu sefer. Tercih işte rotasyon oyuncusu olacak Serdar Aziz'de.
Tyler Boyd 5 yaşa kasa vermiş. Boyd için ödenmesi muhtemel para 1 milyon 600 bin euro. Ruiz'e de zaten 2 milyon 750 bin euro vermişti. İki oyuncuya yani Ruiz ve Boyd'a ödenecek para 4 milyon 350 bin euro. Ya inanılmaz.
Sayın Başkan Hasan Ağa söyledi ödedik diye. Şey için.
Tamam. Ruiz şimdi Boyd çıktı.
Of. 4 milyon euro. Daha transfer yapar gibi para ödemişler yani.
Ya inanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz. Evet. Sorular da var. Az önce Icardi Dzeko'yu konuştuk. Pozisyon penaltı mı değil mi? Sen penaltı dedim. Ben vermese daha doğru olur dedim. Atakan abi, Icardi'ye verilmeyen ama Dzeko'ya verilen penaltı ile alakalı yorumunu merak ediyorum. Sana zahmet yorumlayabilir misin? Bu arada bence ikisi de penaltı. Evet, ikisi de penaltı. Yani Icardi'ye yapılan pozisyon da penaltı. Ama bu pozisyonda Dzeko biraz ayağını kaldırdı ya, bence en direkt verilmesi lazım. Benim şahsi fikrim bu. Abi Allah aşkına, Serdar Aziz nedir ya? Geldiğinden beri Fenerbahçe'ye zarardan başka hiçbir şey vermedi. Samet de ikisini göndereceksin. Emir Ortakay'ı çağıracaksın. Orayı çözeceksin abi demiş. Emrah Sultan Gazi'den.
Ama Emir Ortakay da orada oynuyor. Yani bu oyuncunun gelişimi açısından sürekli oynaması gerekiyor. Bence orada kalmalı Emir Ortakay'a. Sezon sonunda da Emir Ortakay'ı çağırırsın, gelir. Zaten senin futbolcun.
Evet, Ümit Kayan az önce sana soru sormuştu. Şimdi Ümit Kayan'ı eleştiren bir arkadaşımız var. Atakan abi, Icardi'nin durumuyla alakalı bir aydınlatma yapayım. 10 sene önce elmacık kemiği ve gözaltı kemiğim kırıldı. Benim halı sahada. Plastik cerrahi bana 20 gün içinde ameliyat olmazsan kırık kaynar dedi. Ben ameliyat oldum. Yalnız benim sağ elmacık kemiğim yok olmuştu. Icardi'de gözaltı kırığı var. Operasyon yapılmıyorsa demek ki kırık olarak kaynayacak. O yüzden risk etmiyorlar. Sevgiler, saygılar Atakan abi demiş.
Evet. Acilde.
Deneyimli. Kendisinin başına gelmiş.
Evet. Ama şey var ya, tatilde kendisi.
Fenerbahçeli yorumcular her nedense yanlış yorum yapıyorlar. Biz de maçları seyrediyoruz demiş. Bu arkadaş bakayım kesin Galatasaraylı. Sanki Galatasaraylılar yanlış yorum yapmıyor. Maalesef şöyle, bunu İrfan 25, Ali Naci Küçük, Atakan Kurt ya da diğer yorumcular ya da o takımı takip eden muhabirler nezdinde ve genelinde söylemiyorum. Maalesef son yıllarda Türkiye'de böyle bir durum var arkadaşlar. Yani gazeteciler, muhabirler, yorumcular bir tık aslında bu 30 yıldır 40 yıldır var. Yani ben hatırlıyorum Show TV'de ben işe başladığımda Can Tanrıyal bir masada, Oğuz Songsil bir masada Fenerbahçe ve Galatasaray yazarlardı ve Spor Gazetesi vardı o zaman. Böyle birbirlerine sallarlardı, böyle daktilo ya da klavyeyle yazarlardı ama 5 dakika sonra beraber yemeğe çıkarlardı. Böyle enteresan bir durum olurdu. Murat Özer'e gidip Trabzonspor tribünlerine oley çekerdi. Yani böyle ciddi bir şey vardı ama son dönemde biraz arttı bu sanki ya. Yani gazeteciler, muhabirler biraz takımı savunur oldular ve taraftarların da onlardan beklediği bu oldu. İnanılır gibi değil yani.
Valla ben şöyle söyleyeyim. Ben o pozisyonun için söylüyorsa arkadaş, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Burada penaltı olmayan pozisyonda penaltı dedim. Az önce Serdar Aziz'in pozisyonunda direkt sarı kart dedim gibi yani. Yani söylerim yani, direkt benim şeyim yok, sıkıntım yok yani o konuda.
Evet.
şeyi söyleyebiliriz. Dediğim gibi gidecek oyuncular vardı Fenerbahçe.
Atakan abi, Fırat hocamı dinledikten sonra da mı fikrin değişmedi? Net açıkladı, penaltı dedi. Şimdi o yorum, Fırat Aydınus'ta yorum yapmış, ben de yapmışım. Şimdi bu biraz yoruma açık bir pozisyon. Çünkü rakip oyuncu da ayağını kaldırıyor ya tabana. Şimdi o öyle yorumlamış, ben böyle yorumlamışım. Onunki de doğru değil, benimki de değil. Benimki de doğru, onunki de doğru. Yani bunlar yoruma açık pozisyon olduğu için saygı duymak lazım. Şimdi hakemi de eleştiremem ben. Orada sen nasıl penaltı verirsin diyemem. Öyle yorumlamış adam. Arkadaşlar merhaba, yayınlar. Sosyal medyada Kovalejma'nın Beşiktaş'a gelmesi konuşuluyor. Doğruluk payı nedir acaba? Arkadaşlar Kovalejma Beşiktaş'tan ayrıldığında Kasımpaşa'ya gitti. Kasımpaşa'da bile oynayamadı. Sonra ülkesine gitti.
Yardımcı antrenör olarak gelir.
Yani anca öyle olabilir. Oyuncu olarak Kovalejma şu anda halı saha tadında. Yani gelse anca biz de halı sahada şey, Nişantepe Orman Park'ta bizim halı saha takımında oynar. Yani Beşiktaş oynama şansı falan yok. Yani nasıl oynayacak? Zaten gücüyle çalım atabilen bir oyuncu. Yani oyun zekasıyla hani araya salayım, gol attırayım, öyle oyuncu olsa 40'a kadar oynar. Öyle bir oyuncu da değil Kovalejma. Şimdi Sergen olur, Alex olur, Arda Güler olur, oynar. Kovalejma çalım atabilen, adam eksiltebilen ve bunu gücüyle yapabilen bir oyuncu. Ve Türkiye Ligi öyle kolay bir lig değil arkadaşlar. Yani oynayamaz. Yani yardımcı antrenör olarak olabilir mi? Olabilir ama zaten 5 tane yardımcı antrenörüyle geldi.
Evet,
Santos ve Serdar Topraktepe'yi de aldı. Ben Kovalejma'nın çok olacağını düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Sen bir şey söylüyordun.
Şeyi söylüyorum işte, Umut Nayir'i söyleyeyim. Umut Nayir'le de yollar ayrılacak. Yani yerli anlamda. Yani orada da ve şöyle söyleyeyim. Championship ekipleri istiyor. Pendik ve Konya Spor'un ilgisi var Süper Lig'den. Konya Spor'la hatta daha yakın olduğu anlaşmaya vardığı ifade edildi. Ama bir taraftan da Cardiff City ve West Bromwich istiyor. Yani Erol Bulut'un takımıyla şey de istiyor. West Bromwich. Umut Nayir'le de Fenerbahçe yollarını ayıracak. Öyle gözüküyor. İşte Kent'le yollar ayrılacak. Onu da Kent'te de Süper Lig'den isteyen kulüpler var ama oyuncu Süper Lig'de oynamak istemiyor.
Ama Kent iyi para aldığı için çok da gitmek istemiyor.
2.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor.
Çok da gitmek istemiyor sanki.
Gitmez abi. Fenerbahçe'de şu anda yedek alan hiçbir futbolcu gitmek istemiyor. Abi bazı oyuncular hariç. Mesela Emre Mor'da da Süper Lig'den teklifler var ama Emre Mor takımda kalıp bu rotasyonda yer almak istiyor.
Hiç oynayamadı bu sene. Bir sakatlığı da vardı evet, yaşı.
Ama ciddi sakatlık yaşı. Evet. Sezon başında stres kırığı meydana geldi. Neredeyse bir ay ayağı alçıda kaldı Emre Mor'un.
Yeni transferler bu hafta sonu oynayabilecek mi diyor, soruyorlar.
Eğer teknik heyet görev verirse oynar.
Evet, oynar.
Abi Kurinç oynamaz. Kurinç çünkü cumartesi günü gelecek.
Bir de hem onu sormuş, yeni transferler bu hafta oynayabilecek mi? Bir de İETT zaman hangi günden sonra geçer demiş. Arkadaşlar o İETT sorusunu bize sorma.
Ama zannedilmiş 18 TL olmuş.
Evet. Ya inanılmaz. Ya zaten ben şeylere bayılıyorum. Ya. Mesela
Bonici mesela hazır, bak onu söyleyeyim. Bonici şu anda eğer teknik heyet görev verirse oynar. Ama hani Antep maçında ilk 11 oynatır mı? Yani bence soru işareti. Hani orada yine başlar. Ondan sonraki süreçte belki kadroda yer alır. Bonici ben kadroda yer alacağını düşünüyorum Antep maçında. Ondan sonraki kupa maçında belki dener hoca. Ondan sonraki süreçte de bence ilk 11'i alır.
İrfan abi, neden Galatasaray logosu paylaşıldı, Fenerbahçe yakışmadı demiş.
Ben de onu anlamıştım. Ya da 3 saniye bir süreç oldu. 7-1 iken mi paylaşıldı, öyle bir şey. Ben tam dikkat edemedim, göremedim. Hemen zaten sildiler. Bence yanlış bir şeydi, hareketti. Onu söyleyeyim, net bir şekilde yanlış bir hareketti. Yani önemli bir galibiyet almışsın. Bu hareketle, yani yaptığın bir hareket, belki bir oradaki çalışanlardan bir tanesi yaptı onu. Ama o hareketle farklı yönlere, yani senin güzel futbolun konuşulması gerekirken aldığın farklı galibiyet konuşulması iken, futbolcuların oynadığı güzel futbol konuşulması iken olayı çok farklı yönlere taşıyan bir paylaşım oldu. Yani yapmamaları gerekiyordu.
Çok güzel bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Çok düzeyli bir soru. Abi bu federasyon aldığı her karar neden Galatasaray'a yarıyor? Biz mi paranoyak olduk? Yoksa bunlar mı arada işi pişiriyor? Bizi birbirimize mi düşürüyorlar demiş. Ya inanılmaz, yani çok düzeyli bir soru yalnız.
Ama az önce ne dedik? Bir kulübe yarıyor diye söyledik yani. Evet. Yani baktığın zaman sen saydın. Aslında biz yorum yapmadık orada. Orada yarayan bir kulüp var sadece.
Evet, Galatasaray'a yarayan bir şey olmuş, karar olmuş.
Ama fikstür şeyde ertelemesi de Galatasaray'a yaradı yani. Onu da söyleyeyim.
Hocam kolay gelsin. Yabancı kuralına ben çok fazla takılıyorum. Yani sınırın ve sayının sorun olduğunu düşünüyorum. Eğer yerli oyuncu iyiyse zaten oynayacaktır. Mesela Fenerbahçe'de Ferdi'yi kim kesebilir? Galatasaray'da Abdülkerim'i ya da Real Madrid'e giden Arda'yı Türkiye'de olduğunu varsayarsak hangi yabancı kesebilir? Yani bence oyuncunun pasaportu yoktur. İyi oyuncu, kötü oyuncu vardır. Ben doğru ama haklısın. Kriterler olmalı. Yabancı sınırı kalkmalı. Ama bu planlamalar da 3 sene 5 sene sonraya yapılmalı ki takımlar da ona göre planlama yapsın. Elinden oyuncuları çıkarsın. Yoksa tazminat ödemek zorunda kalırlar. Ama Türkiye'de bir yabancı hayranlığı da olduğu aşikar. Bir de kulüplerimiz ya da kulüplerimizin başına gelen yöneticiler ve başkanlar biraz farklı planda oldukları için genelde çok yabancı çöplüğüne çeviriyorlar. Biraz katakulli işlere girebiliyorlar. İşte hangi oyuncuyu alsak, hangi oyuncudan ne alsak vesaire bu işe giren yöneticiler var Türkiye'de maalesef. Her kulüp için söylemiyorum bunu. Bu işler biraz sıkıntılı. Yoksa doğru yapılırsa tabii ki de yani oyuncunun pasaportu yoktur. Ya da genci yaşlısı da yoktur. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Ama genç oyuncular çıktığı zaman, bir şeyler verdiği zaman, gelişime açık oldukları zaman ve ilerleyen süreçte geliştikleri zaman çok mutlu oluyoruz. Mesela Semih Beşiktaş'ta. Instagram'dan konuşuyorum ben Semih'le, Twitter'dan da. Ben paylaşım da yapıyorum. Mesela 2021'de ben Beşiktaş A2 takımının bir maçını izledim. Bayıldım Semih'e. Yani dedim ki bu çocuk nasıl bir çocuk? Agüero gibi alıyor, atıyor. Çok etkili. Hatta paylaşım yaptım. Dedim ki bak Önder Hoca, Önder Karaveli vardı o zaman Beşiktaş'ta.
Al da oynat.
Bu çocuğu oynat. Şans ver. Bu çocuk iyi futbolcu. O zaman da her paylaşımdan sonra abi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eksik olma. İşte çok destek veriyorsun diye bana sürekli yazıyordu. Yani 3 yıldır yazıyor çocuk bana. Ve belli yani abi, kumaş belli, anladın mı? Biz de oynuyoruz, izliyoruz, senelerdir bu işin içindeyiz. Ben 6 yaşından beri futbol izliyorum ve oynuyorum. Ya belli çocukta bir kumaş var, yetenek var, potansiyel var. Bu hafta topu kırdı ya çocuk. Hani topa öyle bir vurdu ki kaleci görmedi, top önünde döndü kalecinin.
Döndü, şey yaptı, vuruşu çok güzeldi yani.
Tabii
yani.
İkinci golü sağına çekti. İnanılmaz bu. Tavana astı. Diğer pozisyonda köşeye vurdu, son anda engelledi, sonra rakibin önüne geçti, vursa vurur, atsa atar, Cenk'e attırdı. Yani çocukta ciddi bir meziyet var ve attığı goller önemli, attığı gollerden ziyade attırdığı gol daha önemli. 70'te kendisini sol tarafa attı, orada topu üçgenlerle işte takımında kalmasını sağladı, doğru oyunu oynadı, işte vitesi düşürdü.
Bir de özgüven de geldi gol attı.
Özgüven geldi yani. Tabii.
Özgüven
o
geldi.
Şeyi de attı üstünden. Şimdi
tedirginliği attı.
Golleri de atınca tamam dedi, ben artık takıma pas anlamında, asist anlamında da katkı verebilirim dedi.
Zaten Santos'ta bu maçı izledikten sonra artık rotasyon da değil bence, kalan haftalar içerisinde direkt golcüsü olur oyuncu yani Semih bundan sonra da. Umarım gelişimini bu şekilde sürdürür. Türk futbolu yine yeni bir yetenek kazanır. Ama bu yani performansı sürdürürse bir bakarsın o da Avrupa'ya transfer olur Atakan yani. Çok fazla durmaz arada Türkiye'de.
Evet. Selamlar Avrupa yakasına, Radyo Gol ailesine, hasta olanlara Rabbim şifalar versin. Aha. İnşallah ikinci yıl devriyesi olan Ahmet Çalık kardeşimize, bütün ölmüşlerimize, Regaip gecesi yüzü suyu hürmetine Allah'tan rahmet diliyorum.
Amin.
Delfin Yunus Dene, sigortalı dinleyiciniz diyor. Sürekli mesajlar atıyor. Sağ olsun kardeşim. Senin de kandilini kutlu olsun. Hayırlı kandiller diliyorum. Ahmet Çalık'ı da rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet etsin inşallah.
Amin.
Evet. Kime demiş? Hastayım bu adama ya. Eleştiriyi kabul ediyor. Hatası varsa krallar gibi özünü diliyor. Tamamen objektif biri. Bir de menemen hastası demiş. Onu 9.28'e atmış.
Kime şey yapmış?
Bize kim? Kim? 9.28'de kim Muzaffer yayın yapıyor?
Emre abi yapıyor.
Evet, Emre Telev eleştiri kabul ediyor demiş. Abi ben bu kuralı saçma buluyorum. Zorunlu olan bir şeyde futbolcu yetiştiremeyiz. Çünkü bizim altyapımız yok. Bunu başaran Avrupa'daki futbolcularımız bize daha faydalı. Bak milli takımımıza kaleci, Arda ve Kerem dışında kaç kişi sayabiliriz ki? Çağlar, Melih, Ferdi, Mert Müdür, Hakan, Umut Bozok, Kenan vesaire vesaire. Bunların hepsi Avrupa eğitimli abi demiş.
Çağlar şeyden çıktı ya, Türkiye değil mi?
Tabii Çağlar Türkiye'den.
Çağlar Altınordu.
Çağlar Cengiz Türkiye'den.
Melih Demirel Fenerbahçe.
Melih Fenerbahçe'den çıkma. Ama Avrupa'da gelişimlerini tamamlıyorlar.
Şöyle söyleyeyim, yani artık şimdi burada oyuncuya verebileceğim ücret belli. Avrupa'da artık önceden çok yüksek ücret veriyorlardı. Oyuncular gitmeyi tercih etmiyordu Avrupa'ya. Burada aldıkları ücret nedeni. Artık Avrupa'da diye direkt tercih ediyorlar. Hem kendi gelişimleri açısından da çok önemli. Genç oyuncular da işte Arda'nın performansı, Arda'nın oraya transferi, işte Elif Elmas'ın Napoli'ye transferi. Ya bunlar da aslında genç oyuncular için özgüven kazandıran olaylar.
Üç yerli oyuncu baz aldığımızda Osayi ve Ciku dönünce Kulineş ve Martial takviyesi gelince solda Cengiz, sağda İlfan oynar. Tadiş ve Martial yedek kalır.
Mert Müldür unuttu. Bir de Mert Müldür oynar.
İsmail Hoca'nın işi çok zor olacak gibi demiş.
Yok, sağ bekte Mert Müldür oynar. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci oynar. Zaten Ferdi 3.
Cengiz de var. Cengiz'i bir şekilde.
Cengiz'i de bir şeyde atarsın ama onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim.
İrfan'ı forvet arkasına atıp Cengiz'i sağa da atabilirsin.
Öyle de yapabilirsin. Ama Cengiz'i sola da atabilirsin. Yani oradan bir tanesini değerlendirebilirsin. Ama
ki Mert... Cengiz Başakşehir'de sol kanat oynuyordu.
Sol kanatta değerlendirebilirsin. Yani Tadic'in yerine Cengiz'i koyabilirsin. Aynı zamanda şunu da yapabilirsin. Mert Müldür son iki maçta iyi oynuyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten iyi performans sergiliyor. Osayi dönse de Mert Müldür bu performansı sürdürürse Osayi ile arasında büyük bir forma rekabeti yaşanacak ama Osayi yedek kulübesine geçecek gibi gözüküyor.
İyi yayınlar. İstanbul'dan Ümit ben. Atakan Bey, Beşiktaş'ı konuşursanız sevinirim. Yeni hoca iş yapar mı? Semi aynı Rooney demiş. Rooney. Ben Agüero'ya benzetiyorum Semi'ye.
O da şey demişti ama. İdolüm kim demişti? Agüero demişti.
Agüero. Evet. Ben ona 2021'de yazımda Agüero diye paylaşım yapmıştım. Ama hakikaten aynı meziyetler. Agüero'nun meziyetleri Semih'te var. Demek ki onu çok izliyormuş. Ve çok önemli yerlere gelecek inşallah. Milli takımımıza çok önemli bir santrafor kazanır. Çünkü Enes meziyetleri olan ama bazı özellikleri, yetenekleri sınırlı olan bir oyuncu. Yani tam içimize sinmeyen bir oyuncuydu. Son 30 dakikalarda 40 dakikalarda iş yapabilen ama çok sağlam stoperlerin kucağında ziyan olabilen ya da kaybolabilen bir oyuncu. Cenk önemli bir santrafor, Cenk Tosun. Ama yaşı geldi, birçok sakatlık yaşadı. O da son 30 dakikalar değerlendirebilir milli takımda. Ama oraya bank oynatabileceğimiz bir oyuncu lazımdı. O Barış Alper de değil. Tamam, sana karşı hücum yapan İtalya, Almanya, Fransa tarzı takımlara karşı iş yapar. Ama kapanan, özellikle atak yapmaya zorunda olduğumuz maçlarda Semih tarzı oyuncular çok iş yapar. Semih uzun vadede milli takıma büyük katkılar sağlayabilir.
Yani aslında forvetini buldum milli takıma. Uzun yıllardır evet. Belki de şey olmayacak. Birisi Kenan Yıldız, birisi Semih'tir. Gelişimini sürdürmüş.
Tabii.
Yani 10 yıl Türkiye hep şöyle söyledik. Forvet yok Türkiye'nin diye. Ve aslında ikisi de altyapıda. Birisi Juventus altyapısından ama diğeri de işte Türkiye'den Beşiktaş'ın altyapısından. Umarım gelişimini devam ettirir. Yani bu şekilde devam eder. Ve Türk futbolu ve milli takım önemli bir oyuncu kazanmış olur.
Evet.
Santos'u da şöyle söyleyeyim.
Santos iş yapar mı sence?
Bence çok önemli. Yani kariyerli bir teknik adam. Her ne kadar
Gerson nasıl böyle seviyor yanağından böyle bir tokada yapıştırdı inşadan.
Tabii.
Bir baba şeyi var.
Ya şöyle söyleyeyim ya, yani Portekiz milli takımında uzun yıllar görev yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani tam milli kulüp kariyeri çok fazla yok ama milli takımda önemli yıldız isimlerle görev yapmış bir teknik adam. Kupaları olan bir isim. Ve çok tecrübeli bir isim. Yani bence Beşiktaş doğru bir karar verdi. Bu geçiş sürecini en azından yani Santos gibi çok tecrübeli bir teknik adamla yani devam ettirmesi bence çok doğal. Şimdi oraya onun istediği doğrultuda takviyeler yaparak gelecek sezonun kadrosunu oluşturup ondaki süreçte şampiyonluk için mücadele etmek olacak Beşiktaş'ın tavrı. Ya bu doğrultuda aslında baktığın zaman da doğru kararlar, doğru hareketler yapıyorlar. Doğru transferlerin yaptıklarını düşünüyorum. Mesela Svensson'u aldılar.
Hücum yani şöyle.
Hani şöyle söyleyeyim. Elindeki maddi imkanlar doğrusunda yani elinde serbest bir oyuncu var. Türkiye Ligi'ni tanıyan bir oyuncu. Tamam çok fazla ön plana çıkan bir oyuncu değil ama bir takım oyuncusu aslında.
Ya Rozier'den iyi oyuncu değil.
Ha, Rozier'den iyi oyuncu değil ama bir takım oyuncusu en azından. Sorun çıkartmayacak bir oyuncu. Bence hani Beşiktaş'ta da faydalı olacaktır. Ama Beşiktaş'ın en büyük transferi elindeki o yabancı oyunculardan yollarını bir şekilde ayırmak olacak.
Yalnız Serdar Topraktepe'de Santos'un ekibinde olacak. İnanılmaz dokunuşlar yaptı ya. Yani hatta dün aradım, dedim ki Guardiola musun ben mübarek dedim. Bu kadar mı doğru işler yaparsın? Yani oyuncular öyle bir dokundu ki, gerçek mevkilerinde oynattı oyunculara.
Şöyle söyleyeyim.
Şimdi Hacı Ahmetoviç'i 6'dan 8'e attı. Evet. Demir Ege'yi ön libero'da oynattı. Dedim ki Kasımpaşa maçında neden olmadı? Kasımpaşa maçında Demir Ege'yi oynatamadım çünkü 4 gün idmana çıkmamıştı dedi. Ben o gün Demir Ege'yi ön libero'da oynatsam, öne Hacı Ahmetoviç'i atsaydım ben o maçı da kazanırdım dedi. Hacı Ahmetoviç'i 8'e, Getson'u 8'e attı. Sağda Raşisa, solda Semih, forvette Cenk. Hakikaten enteresan bir şey oldu. Yani Onur sürekli sağdan bindirdi. Yani
Rize o kadar küçümseyici bir takım. Rize son maçlarında kaybetmeyen bir takım.
Son 7 maçta kaybetmeyen takım. Süklas etti ya.
Evet, yani ben Rize'den aslında dedim ki burada zorlanır diyordum ben Beşiktaş için. Ama Beşiktaş gerçekten iyi bir performans ortaya koydu.
Müthiş oynadı. 4 tane attı.
Ben Serdar Hoca'nın da A takımda olmasının çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü altyapıdaki oyuncular da çok iyi tanıyor aynı zamanda.
Evet.
Yani o açıdan da altyapıdan belki şimdi Semih'i konuşuyoruz. Yani Demir Ege'yi konuşuyorsunuz ama bir sonraki süreçte başka bir isimler de çıkabilir diye düşünüyorum ben. Yani o mutlaka hocaya bir rapor verecektir bu doğrultuda. Santos da çok tecrübeli bir teknik adam. Oradan birisini alacaktır.
İrfan Bey İsmail Saymaz'a benziyor demiş.
Doğru, çok benzetiyorlar.
Çok benziyor. Hakikaten çok benziyorsun. Veya tam tersi, o sana benziyor demiş.
Çok çok benziyor.
Bir de 25 soyadı nereden geliyor demiş.
25 oldu aslında soy ismi. Onu söyleyeyim. Herkes merak ediyor.
İrfan 25 hani oldu.
Erzurumlu değilim, Giresunluyum. Onu da söyleyeyim.
Yani çok iyi. Mesela niye 25 oldu mesela? Hiç sordu mu babana, dedene?
Dedemlere sormuştum. Ya yani orada şey demişlerdi. Yani biz Karadeniz, ben Giresunluyum. Karadeniz tamam. Tarafın Karadeniz'i, Karadeniz bölgesine. 25 kişi gelmişler. Ondan sonra bunlar 25 kişi geldikten sonra da Türkiye'nin belli noktalarında işte aile 25 aile yani 25 kişi bir grupla geliyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Ondan dolayı 25 oğlu diye geliyor. Aslında soy isim 25 oğlu. Amcamların, babamın amcasının şeyi 25 oğlu ama benim dava açmam gerekiyor. Biz de açmadık yani, öyle devam ediyor.
Açmadınız. Enteresan.
Yani düzeltmek için dava açmamız gerekiyor. 25 oldu soy isim. Yani o yüzden
Rebiç'in durumu nedir? Gidecek mi, kalacak mı? Beşiktaş teker teker bu oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Çünkü bu oyuncular kötü oyuncular değil ama kronik sakatlıkları olan, her an
maliyeti yüksek oyuncular.
Maliyeti yüksek, her an sakatlanabilecek. 2 maç oynayıp 3 maç yatabilecek. Tam performans göstermeye başladığı anda tamam oluyor mu sanki? Bu oyuncu bir şeyler yapabilecek mi sanki? Dediğiniz anda her an takımı yalnız bırakabilecek, sakatlıklar yaşayabilecek futbolcular. Onun için Beşiktaş bu futbolcuların büyük çoğunluğunu elden çıkarmak istiyor. Belki Chamberlain seneye kalabilir.
Ama o daha şey, Chamberlain de daha fazla sakatlanıyor. Sık sakatlık yaşayan bir oyuncu Chamberlain.
Chamberlain bir defa sakatlandı ama da gerçi son 3-4 yıla baktığın zaman
son 3 yılında yani sadece evet. Beşiktaş'ta bir kez sakatlandı.
Evet, Beşiktaş daha böyle hazır, daha fit, daha az sakatlanan oyunculara.
Bence Chamberlain'e de ayrılması Beşiktaş'ın yararına olacaktır ya.
Evet. 59 öncesi şampiyonluklar için toplantı olacaklar ne oldu demiş.
Bekliyor. Yani komisyon kurayı bırak.
Fenerbahçe yalnız bu sene çok zirveye oynuyor ya, çok böyle kurcalamadı bu işi. Bak, Fenerbahçe bak, ne zaman zirveden uzaklaşsa, ne zaman şampiyonluktan uzaklaşsa o zaman daha çok saldırıyor bu işlere. Bak,
şunu söyleyeyim. Fenerbahçe yine federasyonla bu konuda temas halinde sürekli. Federasyona hatta bunu zaman zaman açıklamayla dile getiriyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Sayın Başkan Sözcü TV'de yaptığı, yani bize yayına katıldı, yani canlı yayınında aslında bu konuya da değinecekti ama değinemedi. Süre yetmedi. Yani orayı daha sonra değiniriz diye. Ve şu anda takım iyi gidiyor. Takım iyi giderken tekrar bu konulara değinmek istemiyorlar ama şunu söyleyeyim, çünkü çok farklı bir noktaya şey yapmıyor ama bunu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe bunun halen takipçisi. Zaman zaman Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapılan toplantılarda bunu dile getiriyorlar. Çünkü Futbol Federasyonu bir komisyon kurulacağını söylemişti. Yani komisyon kurulacağız dedikten sonra arada bir buçuk sene geçti. İki seneye yaklaşıyor neredeyse. Halen ortada bir komisyon yok. Bu komisyonda kimler görev alacak onlar belli değil. Ama buna bir açıklığa kavuşturulması gerekir. Yani bu kadar uzaması çok saçma. Yani desinler ki kardeşim ya kabul etmiyoruz. Onunla ilgili bir açıklama yapsınlar. Onu da demiyorsun. Bir komisyon kuracağız diyorsun. Komisyon da şeyde kaldı. Sürümceme de kaldı. Bekliyoruz. Yani federasyonun bir karar vermesini bekliyoruz ama bu federasyonun da çok fazla bir şeyi, o görev süresi olmayacak yani, onu söyleyeyim. Yani genel kurula gidecek. Yeni isimler gündeme gelmeye başladı. İşte eski Tarım Orman Bakanı Osman Pepe'nin, Sayın Osman Pepe'nin ismi gündeme geliyor. Yine umarım bu kez tek aday olmaz. 2-3 aday çıkar ve kulüpler de kendi tercihleri yönünde kim federasyon başkanı istiyorsa ona karar verirler.
Marco Reus var mı gündemde?
Yok.
Yok.
Ya Fenerbahçe zaten bak 6-8 istiyorlardı. 6-8'i aldı Fenerbahçe. Bir de forvet transferi yapar. O da forvet transferi de işte Marçiyal olursa, Marçiyal ismi gündemde. Ama o da Başakşehir'e ayrılırsa, onu söyleyeyim. Başakşehir ayrılmazsa Fenerbahçe forvet transferi de yapmaz.
Konya Spor Aykut Kocaman'a teklif yapmış. İrfan Can eski yerini unutmuş, artık kanat oyuncusu olmuş demiş bir tane dinleyicimiz.
O doğru yani, şöyle söyleyeyim, şeyde oynadı derbide, o kanat orta sahada yani performansını tam anlamıyla beklenen performansı sergileyemedi. Ama kanatlarda evet çok iyi performans sergiliyor şu anda, skorer anlamda kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.
Evet, bir tane Galatasaraylı dinleyicimiz sana sallamış.
Ne demiş?
Sözlerini dinlerken gülüyorum demiş. Objektif değil demiş.
Neden gülüyormuşsunuz da söyleseydin?
Objektif değil demiş senin için. Atakan'a
bir şey söyleyeceğim. Bugün yayında ben ne dedim mesela objektif?
Tabii canım.
Yani işte karta kart dedik Serdar Aziz'e. Penaltıya sen penaltı değil dedim. Ben penaltı dedim. Yani ne olacak yani?
O da yorum. Atakan abi, Galatasaray kaybederse Okan Hoca istifa eder mi? Neden etsin kardeşim? Evet, adam yani adam başarılı yani. Adam geçen sene şampiyon yapmış. Bu şimdi zirvede kafa kafaya Fenerbahçe'ye gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son maçta üst turu zorlamış, olmamış. Belki gol atsa, kazansa ya da bir üst tura yani çıkacak. UEFA
Bayern Münih karşısında mesela müthiş performans oldu.
Tabii UEFA Avrupa Ligi'nde şey yapmış.
Şimdi Avrupa Ligi'nde devam edebiliyor.
Yoğuna devam ediyor. Yani başarılı yani. TFF başkanı istifa edeceği söyleniyor. Bilgin var mı? Valla istifa edecek adam yabancı kuralı çıkarmaz arkadaşlar.
Evet, 5 yıllık çıkarmışlar değil mi?
Bir de 5 yıllık çıkarmış. Adam gitmemek için evet, ciddi adamla gitmesi için daha ne olması lazım, inanılır gibi değil ya.
Sen geçen söylemiştim ya, sana dava açıyor diye. Kamu davası açmış Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe taraftarları tezahürat yapmış, küfürlü tezahürat. Tabii tasvip etmiyoruz ama o belirlenmiş ya, yani 40 kişi mi 45 kişi mi kamu davası açılmış.
45 kişi dava açmış.
Tabii kamu davası yani küfürden dolayı.
Vay.
Ondan sonra ve bunlar bir bazı taraftarlar hani bunu kabul etmiyorlar ettiklerini, kameralarla tespit edilmiş. Yani demek ki kameralarla aslında tespit edilebiliyor olaylar. Neden o zaman tüm tribünlere ceza veriliyor? O da ayrı bir soru işareti. Onu da söyleyeyim yani. Demek ki istenildiği zaman kimin ne yaptığını kameralarla tespit edebiliyorsun. O zaman kişiye ceza vereceksin, tribüne ceza vermeyeceksin.
Bundan sonra Kerem Aktürkoğlu yerine A milli takımın sol kanat oyuncusu Semih'tir. Galatasaray Kerem'i yedi demiş. Tabii Semih tabii sol tarafta da zaman zaman oynatabilir ama en uçta oynatması daha doğru olabilir milli takımda. Tabii zaman gösterecek bunu. Daha çok bir süreç var. Şimdi Semih aynı performansını gösterebilecek mi? Üstüne koymaya devam edebilecek mi? Gelişimini sürdürebilecek mi? Tamamlayabilecek mi? Milli takımda işte alınması tabii ki de lazım. En uçta mı oynatılır, solda mı oynatılır? Onları bilemiyoruz. Ama milli takım önemli bir oyuncu kazandı. Yıllardır Sivas her Galatasaray maçında doğranıyor. Atamadan belli ki yine öyle olacak demiş. Fenerbahçe 59 öncesi için bayağı ilerleme kaydetti. Yeni TFF yönetiminin de bu konuda daha sağlıklı olacak Fenerbahçe için demiş. Yani mevcut TFF yönetiminden çok büyük karar da beklemiyor Fenerbahçe taraftarı.
Şöyle söyleyeyim, mevcut yönetimin devam edip etmeyeceği belli değil ki. Yani normalde aslında Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından ertesi gün istifa etmesi gerekiyor.
%100. Mustafa Hekimoğlu var. Asıl o geliyor Atakan kardeşim. İzmir'den selamlar demiş. Evet, Mustafa Hekimoğlu da iyi bir oyuncu. O da...
Evet, ondan çok bahsediyorlar.
Evet.
Hatta Beşiktaş altyapısında Arda Güler...
Bir de sen gördün mü kaslarını çocuğun? Ayakları falan, adelelerini falan nasıl dolmuş? Sanki 23-24 yaşında gibi.
Ya o da hani Arda Güler gibi çok önemli bir yıldız olabilir demişler onu Mustafa Hekimoğlu için.
Bu arada geçen Gabonlu bir oyuncu 1990 doğumlu, 1986'da annesi ölmüş. Soruşturma açılmış çocuğa. Ya 1986'da annen ölmüş, sen 90'da nasıl doğuyorsun demiş. Ya inanılmaz ya. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? O çocuk bak en az 1980 doğumludur. Zaten suratını gördüm falan. Benle aynı şey hatlara falan sahip. Ya yaşımız aynı belli ki.
Ya şöyle söyleyeyim. Avrupa doğumlu olmayan Afrikalılar en az bir 5 yaş koyacak.
Abi şimdi mesela ben Abubakar'a bakıyorum. Abubakar benden falan genç durmuyor abi. Durmuyor abi. Yani Afrika doğumlarda sıkıntı var. Ben hep anlatırım. Yattara ile bir gün Rigobert Song Trabzonspor antrenmanında koşuyorlar. Song hani koşarken koşu yaparken oyuncular sohbet eder ya. Demiş ki ben senden bir yaş büyüğüm demiş Yattara demiş. O dönmüş demiş sen benden nasıl bir yaş büyüksün demiş ya. Sen demiş Dünya Kupası'nda oynarken ben mahalle arasında çocukken top oynuyordum demiş. Yattara'nın 3 sene mağarası var. Evet. Song'un en az 10 sene mağarası falan var. Bak Emenike Karabük'te oynuyordu.
Yani 24 falan diyorlar.
24 yaşındaydı. Ben dedim ki ama kanka olduk biz şey, PlayStation oynuyoruz ondan sonra dans ediyor ben müziği açtım falan çekimler mekimler bildiğim bayağı kankayız saatler geçti falan kakara kikeri gırgır şamata dedim ki kaç yaşındasın dedim Emenike dedim ki 24 dedim bana doğru söyle Emenike dedim kaç yaşındasın 25 dedi ya doğru söyleme 26 dedi bak bak 10 gün daha kalsam Emenike o zaten abi Emenike Fenerbahçe'ye geldi 2-3 sene sonra eski gücü falan kalmadı Emenike'nin. Çünkü Emenike 35'e gelmişti abi. Yani mesela Amokachi 25-26 futbol hayatı bitti.
Ama şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye geldikten sonra zaten transfer oldu. 3 Temmuz süreci yaşandı. 3 Temmuz sürecinden sonra transfer oldu zaten. Sattı Fenerbahçe onu.
Tabii sattı sonra bir daha geldi. Bir daha geldi. İşte bir daha geldi. Ama işte geldiği zaman 30-31'di bence.
Tabii.
Yani oyuncular mesela Gabonlu oyuncu abi. Adam 1990 doğumlu kimlikte 86'da anne sömüş. Annen şeyde cennette mi doğurdu sen abi? Ya böyle bir şey olabilir mi abi?
Çok üzüldüm ben az bu.
Ya şaka gibi abi. İrfan Bey'i dinlerken nereden hep Şenol Güneş sanıyorum demiş. Şenol Güneş'e de benzetmişler sana.
Yok Şenol Hoca'ya benzemiyorum ya. Daha çok şeye benzetiyorlar. Evet, İsmail Saymaz'a çok benzetiyorlar.
Bak sesli güldüm Gabon'a demiş bir tanesi.
Boğazımda kaldı.
Abubakar bence 78 doğumlu demiş.
Ha, benim de yaşadım. Niye?
O kadar değildir de. Vardı bir 83-84'ü.
78 olursa kaç 46-45 yaşında.
Tabii yani Abubakar'ın bir şeyi vardır. 83-84.
O kadar değildir canım.
İyi yayınlar abi. Ben Bursa'dan Onur Galatasaray taraftarıyım. TFF Başkanı gitmesin ne güzel bizi destekliyor demiş.
Her fayda tebrik etmek lazım. Çok güzel.
Ya inanılmaz. Keşke
de Galatasaray'dı.
Evet Galatasaray. Altta da yorumlara baktım. Hep Galatasaray'la alakalı yorumlar yapmış. Olumlu.
Harbiden tebrik ediyorum. Çok dürüstçe bir açıklama olmuş yani. Ya çünkü en azından Galatasaray'dan hiçbir şey yok mesela.
Ben hep Galatasaray'la alakalı sorular sormuş. Ya inanılmaz ya.
Çok iyi.
Muazzam. Ya çok iyi.
Galatasaray çünkü hiç istifa demiyor. Federasyonla ilgili. MHK ile ilgili herhangi bir açıklaması olmuyor. Genellikle Fenerbahçe diyor.
Atakan abi Kerem dua ediyor diye eleştirildi. Yazıklar olsun demiş. Nasıl eleştirildi? Dua ediyor diye oyuncu niye eleştirirsin ya?
Kim eleştirmiş?
Bilmiyorum. Eleştirenler kafayı yemiş
o
abi.
Harbiden o zaman dediğin gibi
kafayı şaşırmış yemiş. Şaşırmış ya. İnsanlar istediği gibi ibadetini eder. İstediği gibi niye duasını şey, eder.
Yani millet yabancı futbolcu çıkarken haç işareti yaparak çıkıyor. Yani
Fenerbahçe şampiyon olamazsa Ali Koç'un bir sezonda aday olmasını ister misin?
Bence yine aday olur.
İster misin sen? Şampiyon bağlı olamazsa?
Şampiyon olursa benim istememle bağlı olmaz. Camia ne diyecek?
Ya tam camia tam sen gönlünden ne geçti? Bana kaçak dövüşme İrfan yani. Bana politik cevaplarla gelme abi. Ya
şöyle söyleyeyim bak. 9-10 senedir Fenerbahçe şampiyon olamamış.
Tamam.
Sayın Başkan Ali Koç'un da döneminde 6 sene olmamış. Eğer şampiyon olamazsa gider yani başarısız olduğu için.
Tamam okey ben cevabımı aldım. Ya inanılmaz ya. Herkes politikacı olmuş abi.
Ama ne diyorum? Söyle.
Verdi canım.
Ama şunu da söyleyeyim. Ben başkanın yine devam edeceğini düşünüyorum yani. Her şey olursa devam eder.
Bu ligin sefili Fenerbahçe'dir. Galatasaray hakemlerle geldiği bu noktadan bugünkü. Ama şimdi hakemlerle geldi demek çok doğru olmaz arkadaşlar. Yani
şimdi ben bir şey söylerim derler ki çok.
Yani çok doğru olmaz. Bence Boye satıldı devre arası yok acaba sıkıntı mı var kabul etmiyorlar devre arası en iyi oyuncunu veriyorsun Galatasaray'da sıkıntılar var neden medyada yok demiş geçen hafta ben bunu Ali Naci Küçük'e sordum problem yok dedi sonra paralar ödendi dedi İkare'nin parası ödendi de. Sonra Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor'a ücret ödendi. Sonra Konyaspor başkanı da ödendiğini kabul etti dedi. Yalnız enteresan, bazı Galatasaray yorumcuları, muhabirleri Konyaspor başkanını etiketleyerek eleştirmişler abi.
Muhabiri.
Başkanı.
Niye? Açıklama yaptı diye mi?
Açıklama yaptı. Tamam kardeşim, adam parasını alamamış, açıklama yapmasın mı yani? Şimdi onu anlamadım.
Ayşe, az önce sen söyledin ya, bazı çok fazla.
Tabii tabii ya, sen ne alakası var abi? Yani...
Gereksiz şey yapmış yani.
TFF Başkanı Mustafa Denizli demiş.
Yok, zannetmiyorum.
Aslında keşke olsa. Gönlümdeki isim Saffet Sancaklı ya.
Bence Saffet Sancaklı olsa aslında, bence Türk futbolunu da yakından tanıyor. Bence aslında Türk futbolunu yüzüğe çıkaracak isim olduğunu düşünüyorum ben de Saffet Sancaklı.
Arda Güler nasıl bir kraldır ya. Madrid'de herkese abi çektiriyor demiş.
Umarım böyle devam eder.
Yalnız bütün mesela pas vermiyorlar, pas vermeyen adama saldırıyorlar. İşte friki almak istediği ya Arda kullandı. Adama bak yorumlar, 20 bin tane yorum, sonra sakin olun arkadaşlar, o benim kardeşim yazmış.
Evet.
Yani oyuncular
pas vermedi diye
takım içinde de konuşuluyor bu Arda'ya. Türkiye'de acayip sahip çıkılıyor falan. Arda ciddi bir destek alıyor.
Ama Ancelotti de yani o, inanılmaz. O yedek ilk başta kadroyu alıp sonra oyunu almadığı süreçte sahadan çıkarken fotoğraf vardı. Direkt Arda'yla konuşuyor. Ve Arda'nın gerçekten yeteneğine ve kalitesine güveniyor. Ya bizde olsa niye oynatmıyorsun? Neden oynatmıyor? Hoca işte niye oynatmıyorsun? Bak adam ne dedi? Zamanı gelince oynayacak. Zamanı gelince oynayacak dedi ve şimdi yavaş yavaş oynatmaya başladı Arda'yı.
Bugün Fatih Terim fonu davası vardı. Bilginiz var mı demiş. Henüz bilgimiz yok. İlerleyen saatlerde olur. Bir Fenerli olarak oynadığımız oyunu beğenmiyorum. Her Anadolu takımına fark atıp derbilerde şut bile atamıyoruz. Gerçekçi olalım lütfen demiş. Bak bu arkadaş da öyle bir öz eleştiri yapmış.
Yo, derbilerde bir Galatasaray derbisinde oynayamadı. İki takım da oynayamadı aslında baktığın zaman. Ama hani Beşiktaş derbisinde oynadın. Trabzon maçında, yani orada Trabzon maçında yenildin kendi sahanda.
O Trabzonspor maçı, Trabzon maçı domine etti.
Evet.
Beşiktaş'ı da çok saymam çünkü
Beşiktaş. Şunu söyleyeyim bak. Fred'in eksikliğini çok fazla hissediyor Fenerbahçe. Fred ve Jiku yoktu o maçta. Eğer o maçta Fred ve Jiku olsaydı çok daha farklı olurdu.
Bu yani... sene yine şampiyonu Trabzonspor belirleyecek demiş bir tane dinleyicimiz. İrfan abi Beşiktaş havaya girdi. Şampiyon olacağız diyor.
Yok, şampiyon olamazlar.
Yok canım, ne alakası var, ne şampiyon.
Abi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın hedefi ligi en üst düzeyde bitirmek, Avrupa Kupası biletini almak. Bir de en yakın şeyi de Türkiye Kupası'nı kazanmak.
Tabii.
Ama süreçte de şimdi bakıyorsun yani gerçekten Rize karşısında iyi oynadı. Ben Rize'de zorlanacağını düşünüyorum Beşiktaş.
Mükemmel oynadı ya. Rıza Çalınbay maalesef yine açıklama yapmış. Samet Aybaba abiye Feyyaz Uçar'a ve Hasan Atak'a kırgınlığım var demiş. Rıza Hoca
bence biraz daha süreci sessiz ve sükunetle geçirmesi lazım.
3-5 ay açıklama yapmasa Rıza Kaptan için, Atom Karınca için, efsane için daha iyi olur. Eskişehir'de Alper Potuk vardı. Ben onu 15-16 yaşında oynattım. Benim gibi bir çocuktu. Ben o çocuğun çok üstüne durdum ve başkana da söyledim. Çok iyi bir futbolcu olacağını oldu da demiş Rıza Çalınbay. Ümit Özat, Ahmet Çal'ın Galatasaray sevdasını anlatmış. Evet, şu anda gündemi de takip edelim. Evet, Tyler Boyd kasa Beşiktaş'a şikayet etti. Ruiz için Beşiktaş geçtiğimiz günlerde ciddi bir rakam ödemişti. Boyd için de ödeyecek. Ahmet Bulut icra takibi başlatmış. 1,5 milyon euro.
Beşiktaş'a mı?
Evet. Tyler Domenic menajerlik ücreti 150 bin euro. Adem Laiç menajerlik ücreti 155 bin euro. Pjanic menajerlik ücreti 275 bin euro. Boyd Haliç toplam 2 milyon euro. Yani 66 milyon TL icra takibinde bulunmuş.
Bir de onun avukatlık ücreti bilmem ne var.
Evet, o baya baya paralar gidecek gibi.
De transfer şücüsüne transfer yapmadan 4 milyon euro gitti zaten. Boyd'la şey.
Evet.
Hasan Arat gerçekten zor bir görev aldı.
Zor bir görev, evet.
Yani çünkü şey de yok. Herhalde staj sponsorluğu da kırdırılmış. Oradan da gelir olmayacak. Gerçekten zor.
Bir de Icardi önce Meksika'ya sonra Arjantin'e geçti. Dün de Dzeko goller attı, çok yazıldı. İşte Dzeko goller atıyor, Icardi Amerika'da geziyor diye.
Sakat diyorlar ya mesela, hani sakat. Yani bizde tam ciddi bir sakatlık yaşamış ama şimdi oyuncu...
Ay yüzünde mi koşuyor abi? Ya şimdi elmacı kemiğiyle mi düz koşu yapıyor?
Dalış yapıyorsun falan, bir denize giriyorsun.
Tabii tabii.
Tehlike değil mi? Yani orada da bir darbe alamaz mısın yani? Sonuçta o da
şimdi
değil.
Bunlar çok konuşulmuyor.
O çünkü mesela o tarafa, orayı çok iyi koruman lazım.
Bak şimdi bunlar çok konuşulmuyor. Ama Galatasaray bir iki maç kaybederse, Fenerbahçe'nin biraz gerisinde kalırsa, Galatasaray'da büyük depremler olur. Ben sana söyleyeyim. Bu konuyla alakalı.
Ya şöyle söyleyeyim, yani zaten aslında var ödeme sayısı.
Şu anda iki
ödeme
takım,
sorunu yok
dediğini mesela. Bak iki takımda da kırılma şeyleri, bak Fenerbahçe daha kenetlenmiş görüyorum son birkaç haftadır. Ama Fenerbahçe'de ciddi bir şampiyonluk baskısı var ya. Bir iki maç sallandı mı ciddi İsmail Kartal tartışılır. Galatasaray'da biraz sarsıldı mı, sallandı mı puan kaybında Icardi son Sanchez, dönemlerde
Sanchez
hani Boy, dedi ki ben işte
Tete
işte ödenmeyen Zaha. Paralar vesaire, onlar konuşulur. Ya iki takım da şu anda bir kırılma yani anı yaşıyor.
İsmail Hoca'yı aslında şöyle diyeyim, en fazla eleştiren hocalardan bir tanesi. Ama bakıyorsunuz şimdi herkes övüyor mesela. 50 puan toplamış, 56 gol atmış. Yani neredeyse Fenerbahçe tarihinde kırılmadık rekor bırakmamış. Şimdi Konya Spor'u işte diyor ya, Konya Spor kötüydü. Yani Konya'ya 7 atmışsın, Rize'ye 5 atmışsın, işte Pendik'e 5 atmışsın. Ama bakıyor hani rakiplerin bunları çok zor yemiş. Yani tam zor galibiyetler almış. Sen ama rahat galibiyet almışsın. Ya burada mesela övgüye yapılmıyor mesela İsmail Hoca. Yani İsmail Hoca'ya ne olursa olsun, dediğim gibi bir maç olsa hemen millet bir şekilde eleştirmeye başlayacak. O yüzden taraftarın veya camianın takımına ve teknik heyete destek çıkması gerekiyor.
Bir şampiyonluk
sonuna kadar arkasında olması
gerekiyor. Bir şampiyonluk alırsa ondan sonra o apoleti takar, daha da rahatlar İsmail Kartal. Ve Fenerbahçe'nin 9 seyirlik baskısı, stresi. İsmail Kartal'ın da henüz kupası, şampiyonluğu yok. Aldı,
süper kupa şampiyonluğu
süper var. Süper kupa var ama şampiyon olduğu anda ciddi anlamda rahatlar. Muslera kalacak mı demiş. Bir sene daha kalacak diye biliyorum. Bir sene daha uzatacak Galatasaray. 120 yıllık Çınar'ın şampiyonluğu Fred'e veya bir oyuncuya bağlıysa yazıklar olsun o kulübe. İrfan Bey, altyapıdan oyuncularla çıksan da derbilerde ezilemezsin. Trabzon bizi ezi geçti demiş. Trabzonspor maçını Samet yüzünden kaybettik. Bu nettir demiş.
Evet, Trabzon maçını ezdim ya. Fenerbahçe'nin bireysel hatalar yüzünden kaybetti o maç. Yani bir maçta 46'da 2 tane gol yedin. İkisinde de stoperin hatası vardı.
Bir tane Galatasaray'a çok esprili yaklaşmış. Bugün dolar 30 TL'ye geçti. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray Kalesi'nin en son isabetli şut attığında dolar 12 liraydı demiş. Abi Fenerbahçe 2-3 hafta kötü gitsin, 1959 öncesi şampiyonluk konusu gündeme gelir demiş. Evet, o konuda katılıyorum.
Hayır, ben katılmıyorum.
Sen katılmazsın zaten İrfan.
Hayır ya, bak bununla ilgili.
Katılıyorum
bak,
da seni şaşırdım
bak,
zaten.
Bununla ilgili Fenerbahçe'ye, yani bunu illaki açıklama yapması.
Hayır, gündeme getir bak. Şöyle, Fenerbahçe onu kovalıyor, takip ediyor, sıkıntı yok. Ama gündeme gelme gelmeme konusu Fenerbahçe'nin puan sıralamasıyla alakalı. Bak bunu Fatih Terim de yapıyor. Bak algı yönetimi önemlidir abi. Bak Fatih Terim her kaybettiği maçtan sonra mutlaka bir tane günah keçisi bulur. İşte hakem, oyuncu, basın, işte Roland Vaillant'a bir gün salça olmuştu hatırlıyorsan.
Evet.
Niye? Çünkü kendi oyuncuların üstünden o baskıyı alıyor ve Galatasaray taraftarı kendi oyuncularını eleştirmesin, başka yerlere yönelsin diye
ya
yapıyor.
Bir de
bu bir meziyettir yani.
1959 öncesi şampiyonların gündeme gelmesi kadar çok normal bir olay aslında, bunu söyleyeyim. Hatta Fenerbahçe'nin şu ana kadar yine gündeme getirmesi gerekiyor. Yani bunu komisyon kurulacağına söylemişsin ve halen bir komisyon oluşturmamışsın ya. Aradan bir sene geçmiş ya komisyon kurulacağını söylendikten sonra. Orada görev, kim görev yapacak? Onlar daha belirlenmemiş. Yani sadece üzerinden atma federasyonu, zaman geçirme, Fenerbahçe'yi oyalama taktikleri işte.
Evet, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. İrfan 25 ile beraber bendeniz Atakan Kurt, saat 12 ile 14 arası her perşembe olduğu gibi bu perşembede Radyo Gol'de 3 büyükler programında beraberdik. Normal şartlarda bugün Ali Naci Küçük de olacaktı ama Ali Naci Küçük influence A rahatsızlığına, salgınına yakalandı. Ben de bir hafta 10 gün önce olmuştum ciddi anlamda.
Sıra bana mı geldi?
Yıpratıyor. Sıra İrfan 25'te. İrfan 25'e de hasta edelim. O şeyi, virüsü ona da bulaştıralım da hepimiz rahat edelim. Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, gelecek hafta Perşembe günü yine saat 12 ile 14 arasında sizlerle beraber olmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diliyoruz.
Hoşça kalın.
Üç Büyükler sona erdi.